Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 27 Haziran Çarşamba. Yıl 2018, ay 6, gün 178, Hızır 53.
1439, Hicri Şevval 13, 1434, Rumi Haziran 14.
Yağmurlar.
Günün sözü. Allah'ın hoşlanmadığı insan düşmanlıkta ileri gidip fazla şiddet gösteren kimsedir. Hazreti Muhammed.
Günün şiiri. Onur da ağlar. Gözlerinin pınarında bir bulut boşandı boşanacak neredeyse. Aklımdan geçenleri okuyorsun su gibi. Dünya gördü, bizi boğazladılar. Tutma gözyaşlarını, onur da ağlar. Bırak yıkansın gökyüzü, lacivert, yeşil, altın, ışıkları gün batının. İşte şafaktayız gene, çırılçıplak. Sen en güzel kızısın bütün galaksilerin. Bense tozuyum artık, Akkor tozuyum, Prometheus'u yakan kara sevdanın. Ne alnımızda bir ayıp, ne koltuk altında saklı haçımız. Biz bu halkı sevdik ve bu ülkeyi. İşte bağışlanmaz, korkunç suçumuz. Ahmet Arif.
Günün tarihi, 140 yıl önce bugün, yani 27 Haziran 1878'de gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi tarafından Tercüman-ı Hakikat adlı günlük gazete çıkarılmaya başlamıştı.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşel de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Cat Stevens'la yaptık açılışımızı. I Love My Dog, köpeğimi seviyorum diye. Köpeklerden biraz bahsedecek Eduardo Galeano, onun için çaldık.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Mucit. Louis Pasteur sadece kendi adını taşıyan ve yiyeceklerimizi koruyan kimyasal yöntemi icat etmekle kalmadı. Diğer birçok aşının yanı sıra bizi kuduz hayvanlardan kurtaran aşıyı da buldu. Ancak onun başka bir kuduza, meslektaşlarının kudurmuş kıskançlığına karşı mücadelesi bundan çok daha zor oldu. 19. yüzyılın ortalarında Paris gazeteleri onu hangi tımarhaneye kapatmanın daha iyi olacağını tartışıyorlardı. Charenton mu yoksa Saint-Anne mı?
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Tarihte bugüne de bakalım. 1760'ta bugün Cherokee savaşçıları, yerliler, Britanya güçlerini Echoey Savaşı'nda, muharebesinde alt etmişler. Kuzey Carolina'da Otto yakınlarında oluyor. Bu kazandıkları ender savaşlardan biri olacak. Daha doğrusu başlarda bütün güçleriyle direniyorlar yerliler, kolonyalistlere, beyazlara, ama onların silah ve para üstünlükleri var. Böylece iş bitiyor kısa zamanda. Anglo-İngiliz Cherokee Savaşı'nda da böyle olacaktır sonuç. 1994'te bugünse Aum Shinrikyo mezhebi, tarikatı daha doğrusu, üyeleri sarin gazı atmışlar metroda. Japonya'da,
evet.
Matsumoto'da 7 ölü, 660 yaralı var. Sarin gazının ilk böyle kullanılmasının örneği galiba.
Evet, Haruki Murakami'nin bir kitabı var, Underground isimli, yanlış hatırlamıyorsam. Bu kitapta bu felaket sırasında hayatta kalanların başından geçenleri bir şekilde aktarmaya çalışıyor. Çok ilginç deneyimler yaşamış olan insanlar var bu olaydan sonra. Ondan sonra tarikatta yasa dışı ilan edilip başındaki kişi de cezaevine gönderildi.
Evet, Aum Shinrikyo diye bir kült, evet, bir tarikat.
Şaibeli bir olay olduğu söyleniyor bir yandan da.
Valla, evet, fazla bilgimiz yok bu tip şeyler konusunda. 2007'de bugün de Tony Blair, Britanya'nın başbakanlığından istifa ediyor. Ta 1997'den beri işgal ettiği makamı bırakıyor, bir savaş suçlusu olarak da yargılanması talepleri çok var. Çünkü özellikle Britanya ahalisini ve bütün dünyayı da Amerika Birleşik Devletleri'nin peşine takıp yalanlarla kandırdı. Çok iddiası var. Irak'ın istilasına giden ve sonradan da işgaline giden yolları 45 dakika içinde Kıbrıs'taki bir üstten Saddam Hüseyin şey atabilir diyordu. Tehlikeli. Yani Britanya'ya
güzel
kitle imha silahları,
evet,
atabilir diyordu. Gerçek çıkmadı. Ama böyle, kendisi yeni işçi partisi hareketinin parlak liderlerinden biri. Şimdi artık yine bu sıralarda gene konuşuyormuş.
Ben de ona bakıyorum şimdi.
Dünyayı yeni bir yöne doğru götürmek gerekir diyormuş galiba, değil mi? Neymiş, bilgi var mı?
Avrupa Birliği ile olan Trump karşıtı durumla alakalı bir takım şeyler söylemiş galiba. The Guardian'da yazıyor.
Trump Avrupa Birliği'ne garanti versin bloku desteklemek için diye. Yani demokratik değerlere ve Avrupa Birliği'nin ayakta kalmasına desteğini açıklasın. Yoksa çünkü Avrupa Birliği ülkeleri birer birer Rusya ve Çin gibi büyük ülkeler tarafından akılları çelinecek filan diye konuşmuş. Şey hala ziyaretini gerçekleştirmedi Trump, değil mi, Britanya'ya?
Yok, ama bir yandan da Avrupa Birliği de sanki küçük bir çocuk, Rusya gelecek, Çin gelecek, akıllarını çekebilecek potansiyele sahip bir şekilde onlar da tamam o zaman deyip Şangay Beşlisi'ne üye olmaya çalışacaklar.
Evet, ama tam böyle konuşmalarla işte 97'den beri 2007'ye kadar bütün Britanya'yı böyle konuşmalarla
evet
idare etti Tony Blair'de. Onun için yabana atmamak gerekir. Peki şimdi günümüzün şeyine bakacak olursak, öncelikle günümüzün gündemine, dünya uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla ilgili mücadele günü bugün Birleşmiş Milletler'den ve opioid, yani ağrı kesiciler küresel bir salgına dönüştü diye bir uyarı var. BBC Dünya Servisinden Valeria Perasso'nun yazdığı bir haber. UNODC, UNODC uyuşturucuyla mücadele günü, uyuşturucu ve kaçakçılıkla. Son raporda vücutta morfin etkisi yapan ve eroinde bulunan opioid maddesinin küresel bir salgına dönüştüğü uyarısında bulunmuş. Dünyada madde bağımlılığına bağlı her 4 ölümden 3'ü opioid kullanımından kaynaklanıyormuş. Afyon üretimi rekor seviyede, reçeteyle yazılan opioidlere olan bağımlılığın da kaygı verici boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor. Afyon çiçeği, haşhaş ya da aynı etkileri yaratan sentetik versiyonları da kapsıyor. Opioid denen madde, eroin gibi uyuşturucular da bunlar arasında. Çoğu ülkede önlem olarak reçeteyle verilen kodein de opioid içeriyor ve ölümlere yol açan maddeler listesinde yer alıyor.
Mısır ilginç ülkelerden bir tanesi. Aralık 2017'de İngiliz vatandaşı Laura Plummer, Mısır'a Tramadol adlı ağrı kesici haptan 300 tane sokmaya çalıştığı için 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Ceza İngiltere'de birçok kişiyi şok etse de milyonlarca Mısırlı'nın hayatını karartan bir ağrı kesici olarak bağımlılığına ışık tutmuş. Bir şekilde orada da ağrı kesicileri, yani günde kaç? Günde 57 ağrı kesici alarak bir şekilde bu uyuşturucu bağımlılığına devam eden insanlar var.
Evet ve çok Amerika Birleşik Devletleri'nde bu son derece önemli, üzerinde hiç durulmayan, hatta medyada pek yer bulamayan maalesef kendisine, çünkü çok zengin ailelerin kontrolünde, özellikle de Sackler ailesi var, tamamen gizemli. Biliyor musun Sackler ailesini? Bütün müzelerin, dünyada tanınmış en baba müzelerin hamisi durumunda, bol bol finanse ediyorlar onları, sponsorize ediyorlar. Ama bir yandan da mesela reçete siz böyle verilebiliyor bu ilaçlar.
Bir diğer taraftan da Kanada Senatosu esrarın keyif amacıyla kullanımının yasallaştırılmasını öngören yasa tasarısını geçtiğimiz haftalarda kabul etmişti. Onu da hatırlatalım. Yasağın kalkmasının önündeki en önemli yasal engel de bu şekilde aşılmıştı. Ağustos ya da Eylül başlarında yasal olarak esrara ulaşabileceklermiş. Eğlence amacıyla, keyif amacıyla kullanmak isteyen evet, Kanadalılar. Opioid vesaire yok bunun içinde.
Yok onun içinde tabii. Ama kasti olarak işte opioidi gözden kaçırmak için buraya yüklüyorlar suçu. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yanlış hedef gösteriliyor.
Evet.
Sackler ailesini ben duyunca çok şaşırmıştım doğrusu. Son derece gizemli bir aile. Hiç bilgi yoktu haklarında. Ne kadar sanat sever, hami diye.
Kütüphaneleri de varmış efendim aynı zamanda.
Neleri yok ki? Bütün bildiğim bütün büyük müzeler, tarih müzeleri, sanat müzeleri falan onların hamiliği altında, himayesi. Ama bir yandan da muazzam bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece senede bildiğim kadarıyla 60 bin üzerinde insan sadece bu reçeteli ya da reçetesiz bu ilaçlardan ölüyor.
Ölüyor. Ama bir yandan da bilim değil de kültür ve sanat olarak da insanlığın hizmetine sunuluyor değil mi?
Tabii.
Bir diğer taraftan da şunu da söyleyeyim. İkinci defa dedim bir diğer taraftan diye, kusura bakmayın. Kanada hükümeti sıkı bir düzenleme rejimiyle yapılacak bu yasal esrar satışının esrarın gençlere ulaşmasını zorlaştıracağını, suç örgütlerini önemli bir gelir kaynağından mahrum bırakacağını ve polisle adalet sistemi üzerindeki baskıyı azaltıp kamu sağlığını iyileştireceğini söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de gene aynı bir durum vardı. Obama yönetimi sırasında aynı şeyler konuşuluyordu. Yanında küçük bir gram uyuşturucu esrar bulunan insanlar da başta siyahlar olmak üzere anında cezaevine koyulup orada cezaevi endüstrisinin içerisinde eriyip mahvoluyorlardı. Bu konuyla alakalı düzenleme yapılması istendi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'de seçim yoluyla kimi eyaletlerinde yasallaştırdı esrarı, marihuanayı.
Evet, ama yani çok uzun bir mücadele FBI'ın da tamamen siyahları özellikle hedef alan muazzam bir uyuşturucu yanlısı ve bu şeyleri yanlış hedef gösterme politikaları çok yaygın.
Evet.
Johan Hari'nin çok ayrıntılı da bir kitabı var bu konuda, Britanyalı gazeteci.
Ben o kitabın biraz başlangıcına bakmıştım, ilk giriş kısımlarına bakmıştım. Orada da şeyden bahsediliyor. İlk başlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde alkol yasağının hemen sonrasında ortaya çıkan o boşlukta. Yani çünkü bir alkol yasağı yapıldı, kaldırıldı bu alkol yasağı. O alkol yasağıyla mücadele eden bir ekip var, bir kurumsallaşmış, kemikleşmiş bir kadro var. Ondan sonra düşünüyorlar neyi yasal edeceğiz, hangi politikayı yasa dışı ilan edeceğiz, hangi politikayı nerelerde kullanacağız diye. Sonra ardından uyuşturucular, şu anda bildiğimiz opioid, o zaman var mı tam olarak bilmiyorum, opioid olarak adlandırılıyor muydu kitapta, ama başta marihuana olmak üzere birçok uyuşturucu illegal hale getiriliyor.
Getiriliyor ve bunun yerine işte afyon ve şey.
İllegal hale getirmeyen ülkelerde tehdit ediliyor. Eğer bu şekilde illegal hale getirmezseniz sizinle olan ilişkilerimizi tekrar gözden geçireceğiz diye Amerika Birleşik Devletleri tarafından.
Ve muazzam ayrımcılık var mesela. Billie Holiday gibi müptelaları hastanede kelepçeyle ölüme terk ederlerken Judy Garland gibi birisi mesela beyaz olduğu için uyuşturucu iptilası olduğu bilindiği halde sen biraz tatile git diyorlar ona.
Ama gene de söyleyelim, uyuşturucu kötü kullanmasın kimse.
Üretim artıyormuş bu dünya uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele gününde, söyleyelim. Yani hazır opioidlerin üretimi ucuz ve hazır arttıkça ve arzı da arttıkça dünyanın her yerinde daha fazla tüketim. %65 artmış. 2016-2017 döneminde %65 gibi inanılmaz bir artış var. Ve 10.500'e çıkmış afyon üretimi. Son 100 yılda kayda geçen en yüksek oran 9.000 tonu bunun Afganistan'dan. Yani dünyanın en büyük haşhaş üreticisi ülkesinden geliyor. Sonra Myanmar, Meksika ve Laos. Daha çok daha düşük oranlarda olmakla beraber katkı sağlıyorlar. Topraklar da afyon topraklı yetiştirilen topraklarında 1/3 oranında genişlediği belirtiliyormuş.
Evet.
Bir, üretim artıyor. 2, ölümler de artıyor. Esrar da dünyada en çok kullanılan uyuşturucu madde ama insan sağlığı için en tehlikeli olan opioidler deniyor. 168 bin ölüm 2015'te doğrudan uyuşturucuya bağlı. %76'sı opioid kaynaklıymış. Yani 1/4'ünden fazlası. Ve Angela May adındaki yetkili de, Birleşmiş Milletler yetkili, pazara sunulan reçeteye tabi opioidler, yani reçeteyle yazılmış olan opioidlerle pazara sunulan fentanil gibi sentetik, asıl bu büyük bir sorun işte, güçlü yeni opioid türleri ve ucuz eroinden kaynaklandığını söylüyor. Bu büyük ilaç aileleri, ilaç üreten Big Pharma, yani big, işte ne deniliyor onlara, İlaç üreticilerine, ailelere hiç üstü kapalı geçiliyor bunlar. Silahlı saldırılar ve araba kazalarında yaşanan ölümlerin neredeyse 2 katıymış. Hiç bilinmiyor ama bu sentetik opioidlere, ilaçlara evet. Bağlı. Ve erkekler için bu sayı 10 katına, kadınlar için de 5 katına çıkmış. Sadece 5 yıl içinde, 2012-2016 arası. Ve çeşitleniyor opioid pazarı. Büyük kısmı, önemli bir kısmı Balkan güzergahından yapılıyormuş. Yani Afganistan'da üretilip İran, ne? Türkiye mi?
Hayır canım, Türkiye üzerinden zıplayıp geçiyordur. Öyle şey
olmaz bence de. Balkan ülkeleri üzerinden Orta Doğu ve Orta ve Doğu Avrupa'da devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi yayınladığı raporunda Afyon ve esrar trafiğinin diğer bir yaygın güzergahının ise Balkan rotası olduğunu söylemiş. Kokainin Güney Amerika üzerinden üretildiğini ve buralardan Meksika üzerinden Kuzey Amerika'ya ve Batı Afrika ülkelerine doğru yayılmakta olduğunu belirtmiş. Raporda Afganistan'da üretilen uyuşturucu maddenin İran, Türkiye, burada da Türkiye deniyor. İran, Türkiye, Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gittiği, diğer taraftan da Orta Asya ülkelerine ya da Pakistan ve Hindistan'a kadar uzandığından bahsedilmiş. Raporda eroin üretiminde Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Laos öne çıktığı aktarılmış. Avrupa Birliği'nde de ekstazi, amfetamin üretiminde Avrupa Birliği ülkelerinin başını çektiğinden bahsediliyor. AB Komisyonu raporuna göre ekstazi de Hollanda ve Belçika ana üreticiler olarak dikkat çekiyormuş. Polonya, Estonya ve Litvanya bu iki ülke izliyormuş. Amfetaminde ise Çekya, Slovakya, Hollanda ve Belçika ilk sırada geliyormuş.
Evet, devlet himayesi de gizlice var. Özellikle de sisteme bağlanabiliyor. Çok zengin ailelerin kontrolünde başka yerlere yöneltiliyor ve özellikle de yoksul ve renkleri de beyaz olmayanlarda çok daha yoğun bir kullanım var. Yani öncelikle evet. Siyahlarda ama sonra da kahverengi derili olanlarda, Latinolarda da.
Türkiye'de ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçen yıl yayınlanan uyuşturucuyla mücadele raporuna göre 2007'den 2017'ye kadar olan dönemde tam 2148 kişi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş. 2014 ve 2016 arasında 680.575 kişi de uyuşturucu tedavisi görmüş. Bu uyuşturucuyla mücadele politikalarında politikacıların söyledikleri dönemde. En son benim aklıma Duterte geliyor. Duterte'nin söyledikleri vardı. Onları öldüreceğim, kafasını keseceğim şeklinde açıklamalar yapıyordu. İnsanlar sokaklarda öldürülmeye başlamıştı uyuşturucu sattığı şüphesiyle.
Meksika'da da çok karteller. Evet. İnanılmaz bir boyut kazanmış durumda. Filipinler'de de devam ediyor. Zaten Tanrı da salak ...luk etti diye bir konuşması öyle. Var Duterte'nin.
Torbacılardan başlıyor, Tanrı'ya kadar çıkıyor bu siyasi
politikacı. Tanrı politika aptal canım. Dedi Filipinler lideri Duterte. Katolikleri biraz öfkelendirmiş. Nüfusun %86'dan fazlası Katolik olduğu ülkede öfke yaratmış durumda. Yani İncil'de Adem'le Havva'nın Tanrı'nın gözünden düşmesi hikayesini, elma hikayesini ve Hristiyanlıktaki ilk günah anlayışını eleştirmiş. Televizyonda konuşmalar yapıyor. Diktatör Duterte, seçilmiş diktatör. Onu da belirteyim. Cumhurbaşkanlığı yarışına girmeden önce belediye başkanlığı sırasında belediye başkanlığı yaptı. Davao da yapmış. Kilise ve çok sayıda Filipinli kınamışlar. Ama devlet başkanının kişisel fikirleridir demiş. Daha önce de Papa'yı da sert bir dille eleştirmişti. Yani bayağı ciddi bir şey. Yarattığı mükemmel dünyayı yok edecek bir budalılıkta olabilir mi Tanrı filan demişti. Ayrıca şüphelileri bizzat öldürdüğünü de söylüyor. Pek sözünü sakınan biri değil. Şüpheliyi helikopterden attım. Uyuşturucu kullananları öldürdüm. Gençliğimde 16 yaşında da birini bıçaklayarak öldürdüm demişti. Çağımızın şahane liderlerinden bir tanesi. Örnek.
Güneydoğu Asya'nın bir diğer ülkesi. Evet. Myanmar'da ise geçtiğimiz aylarda yakalanan tam 180 milyon dolar yani 887 milyon TL değerindeki uyuşturucu madde dün törenle imha edilmiş. Myanmar, Tayland, Çin ve Laos dünyanın en büyük ikinci uyuşturucu üretim alanı olarak görülüyormuş. Biraz önceki raporda da aynı şekilde Myanmar'ın eroin üretiminde özellikle büyük bir yere olduğu söyleniyordu. Her yıl 26 Haziran'da Uluslararası Uyuşturucu Kullanım ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde çeşitli ülkelerde uyuşturucu maddeler imha ediliyormuş böyle törenle.
Evet, Myanmar'da tabii bir yandan da uyuşturucuyla beraber Arakan farklı olanların hepsini başta Arakan Müslümanları olmak üzere imha ile meşgul.
Evet.
Yani bayağı toplu mezarları mezarlara gömüyorlar. Hatta mezarlarına da asit döküyorlar filan. Harika bir dünya tablosu var.
Ama törenle uyuşturucu yakıp ne kadar güzel ve düzgün bir şekilde tabii. Ülkeyi yönettiklerini anlatıyorlar.
Ve Nobel Barış Ödülünü de fiili liderine veriyorlar. Aung San Suu Kyi'ye. Neyse. Orada öyle. Şimdi dünyanın ikinci büyük çok önemli belki de bir numaralı sorunu gibi görünüyor şu anda aciliyet açısından. O da göçmen meselesi. Ve Trump büyük bir zafer kazandığını ilan etmiş. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi özellikle Trump'ın seçtiği son şeyinde desteğiyle ile yargıcın da desteğiyle bir güzel 5'e 4 bir karar vermiş. 4'e karşı 5'e 5 oyla ve nüfusunun çoğu Müslüman olan 5 ülkenin vatandaşlara yönelik seyahat yasağını onaylamış. Böylece hiçbir şekilde artık giremeyecekler. Yani İran, Libya, Somali, Yemen ve Suriye. Fazla sıkıştırma, Türkiye'ye yok hiçbir şey, nüfusun çoğunluğu
ne güzel
Müslüman olan bu ülkelerden seyahat yasağı geldi. Yani Trump'ın başkanlık dönemindeki en büyük zaferlerinden biri, zaten kendisi de wow diye bir tweet atmış.
Aynı zamanda ne öyle hepsini Müslüman diyorsunuz da, karar Müslüman nüfusa sahip olmayan Kuzey Kore'den seyahati ve bazı Venezuelalı hükümet yetkilileriyle ailelerinin seyahatlerini de etkiliyormuş. Onlar da artık Müslüman, İslam'a geçerler herhalde. Bu kararda zor.
Trump Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi seyahat yasağını onaylamış. Vay be diye çevirebileceğimiz bir şey attı. Wow diye yazılıyor.
Bir diğer taraftan da protestolar var.
Muazzam sayıda protesto var, evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi bayağı ciddi şekilde etkiledi şeyi. Yapısını, bileşimini değiştirdi yani. Ve sonuçlarını da alıyor. Juan Cole'un da makalesinden bahsetmiştik. Türkiye'de de Erdoğan'ın yaptığı gibi mahkeme yapılarını değiştirmekle işe başladı. Dikkatli bir uyarı gerekir demişti Juan Cole'da Inform Comment'te. Dün birazcık değinme fırsatı bulmuştuk. Fakat bu çocuklarla ilgili çok vahim şeyler devam etmekte. Çocuklar analarından babalarından koparılarak ayrılıyor. Bir whistleblower, bir boyun bozan diye mi, düdük çalan birisi fahş etmiş bir video. Çocukları nerede barındırıyorlar? Askeri tesislerde böyle, evet. 20 bin çocuğu filan analarından babalarından özellikle koparıp sınırda kamplara koyuyorlar, çadırlara, kafeslere. Oradan çekilmiş bir şey var ve Rachel Maddow'un televizyonunda gösterilmiş bu video. İnsanın yüreği hakikaten dayanmayabilir yani. Bir küçük çocuk ağlıyor. Bir şey, göçmenleri tuttukları bir kampta, toplama kampı gibi zaten New York'ta. Ve
New York'ta mı?
Evet, New York'ta. Toplama kampları her yerde var.
Evet.
Bu göçmenler için. Ve orada görevli, annenle konuşmak istiyor musun diyor. Evet diye ağlıyor küçük kız. Ama o zaman gazetecilere asla konuşmayacaksın diyor. Nasıl?
Günün sözü yapmışız. Günün sözü çıkar bunda.
Çıkar, evet. Evet. Yani Jessica diye bir küçük çocuğa, bir klipte böyle görüyoruz. Virginia gitti ve bir haftadır annemle konuşamadım. Ben seni konuştururum annenle diyor. Tamam Jessica, ağlama. Tamam Jessica, ağlama. Yalnız gazetecilerle sakın konuşmayacaksın diyor. Nasıl?
Trajik.
Yani hakikaten ne diyeceğini insanın kolay kolay kestiremediği durumlar oluyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri özgürlükler ülkesinde. Yani ebeveyni yanında olmayan küçük çocuklar, anaları babaları da yok ortada, anneleri özellikle. Ve sakın durumla ilgili söylemeyeceksin bir şey diyorlar. Çok çok büyük tepki yaratmış durumda. Amerika'nın dört bir tarafında da, New York başta olmak üzere, şeyler var. Gösteriler yapılıyor, sokak gösterileri. İnsaniyet dışı olduğu söyleniyor. Hakikaten yalandan geçilmiyor. Tamamen bütün Trump ve sözcüleri yalan söylüyorlar. Ve bir psikologla, Dana Sinopoli ile yapılmış bir şey var. Açık bir mektup yazmış Trump yönetimine. Çocukları annelerinden sınırda ayrılmanın, 2000'den fazla çocuk var çünkü bu şekilde, göçmen çocuğu. Ve ülkeye dağıtılmış olan bütün merkezlerde tutuluyorlar böyle. Dana Sinopoli adlı psikolog açık mektup yazmış ve diyor ki bunun etkileri, anasından babasından ayrılan çocuğun etkileri kuşaklar boyu sürer. Kendi çocuklarına da geçer diyor. Yani psikolojik olarak ispatlanmıştır bu diyor. Yani özellikle mesela Walmart'ta, Texas'ta bir tane şey çocuk, göçmen çocukları her sabah anayasaya bağlılık yemini etmeyi öğretiyorlarmış.
Nasıl yani? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım gibi. Amerika Birleşik Devletleri'yim, çalışkanım.
Evet.
Amerikanım gibi. O ilginçmiş.
Beğendin değil mi? Yani, bazı yerlerde de bayağı sayım yapılıyormuş. Sağdan yoklama sağ alınıyormuş. Yoklama alınıyormuş. Ve bazı yer, bulundukları bazı yerlerde de cinsel istismar suçluları dolu tuttukları.
İdam istiyorlar mıymış bu aralar?
Yani yakındır, yakındır. Son derece çarpıcı bir kısa. İkinci bölümü de tamamen internet üzerinde yayınlanmış. Ben sadece o 4-5 dakikalık bölümünü dinleyebildim dün akşam. Hı hı. Seyredebildim daha doğrusu. Ama yani durum ağrın da ötesinde. Trump da Pentagon'a emir verdi. 20 bin çocuğu da askeri üslerde misafir edin diyorlar. Tırnak içinde. Askeri üslerde anasından ayrılmış 20 bin çocuk. Ama La Guardia başta olmak üzere hava limanlarının dışında, içinde çok sayıda sivil, özellikle de genç insanlar bu Amerika Birleşik Devletleri'nin dediği dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yapılamaz diyorlar. Bakalım ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İnsan Hakları Konseyi'nden de çekildi. Bu konuların büyük uzmanı, Princeton Üniversitesi'nde 40 yıldan fazla öğretim üyeliği yapmış olan, sayısız kitabı olan, bu konunun en baba isimlerinden biri Richard Falk ayrıntılı bir yazı kaleme almış. Aynı zamanda kendisi Birleşmiş Milletler Filistin İnsan Hakları Özel Temsilcisi, raportörü. Bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri çekildi diyor. Ayrıntısına giremeyeceğim ama yani sonuç olarak İnsan Hakları Konseyi'ni Birleşmiş Milletler cezalandırarak Trump yönetimi kendisini cezalandırıyor aslında ve aynı zamanda da bütün dünya insanlarını cezalandırıyor. Çünkü biz güçlü ve meşru bir kurumsal çerçeve, insan haklarının ilerletilmesi ve korunması için güçlü ve meşru bir çerçeve herkesin birinci derecede yararındadır. Yani İnsan Hakları Komisyonu İsrail karşıtlığı yapıyor diye tamamen çarpıtma ve bir yalandan ibarettir diyor. Ve gerçek odaklanacağımız yer Filistin halklarının en temel haklarının bile günde bilmem kaç defa çiğnenmesidir. Bu trajik realite Birleşmiş Milletler'in bugüne kadar aşamadığı şeydir diye yazmış. Hem hukuk hem de vicdan alanında önde gelen kişilerinden biri Amerika'nın ve dünyanın Richard Falk. Ve dünyanın da, Amerika'nın kendisi zaten 2000 yılından beri, yani 100 yılın ve 1000 yılın değişim yılından beri bütün rolleri değişti dünyadaki. Değişti. En ciddi insan hakları ihlalcilerinden biri olan bir ülkeden bahsediyoruz diyor Richard Falk.
Evet, aynı zamanda kültürünü de değiştiriyor resmen Donald Trump. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'ne getirdiği yeni tarifeler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile özdeşleşmiş olan firmalardan bir tanesi Harley Davidson, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Birliği'ne ihraç ettiği motosikletlerin gümrük vergisinin %6'dan %31'e çıktığını söylemiş. %6'dan %31'e çıkmış. Sadece bir kararnameyle. Avrupa Birliği'ne...
Harley Davidson motosikletleri mi?
Evet. Birim başına $1,800'dan fazla bir meblağ geliyormuş şimdi. Onu da söyleyeyim. $2,200 arttığını söylemiş. Özür dilerim. Harley Davidson marka motosikletlerin birim maliyetinin de $2,200 artacağına dikkat çekilmiş. Avrupa Birliği'ne ihraç edilecek Harley Davidson motosikletlerinin üretiminin şirketin Amerika Birleşik Devletleri dışındaki uluslararası tesislere taşınacağı da belirtilmiş. Kaçıyorlar yani, gidiyorlar yani. Yani oralarda yapmak zorunda kalıyorlar yani. Söz konusu tesislerde gerekli yatırımların yapılarak üretimin arttırılmasının 9 ile 18 ay sürebileceği söylenmiş. Söz konusu süre içerisindeki vergi tarifeleri nedeniyle doğacak olan maliyetin de müşterilere yansıtılmayacağı söylemiş. Harley Davidson tarafından Trump kızmış.
Sar.
Bugün attığı tweetlerde düne göre eleştiri dozajını da arttırmış. Bir Harley Davidson asla başka ülkede üretilmemelidir, asla demiş. Çalışanları ve müşterileri bu karardan dolayı çok kızgınlar. Eğer bunu yaparlarsa onlar için sonun başlangıcı olur ve daha önce hiç görülmemiş şekilde vergilendirilirler demiş.
Ama idam yok değil mi?
Yok. Belki şimdi lastiklerini patlatır.
Bıçaklayarak değil mi? Süngüyle. Şeyi de söyleyelim ve bu ara verelim. Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Donald Trump'tan bahsettik. Bir kere telefon etmiş Erdoğan'a. Seçimlerdeki başarısından ötürü tebrik etmiş. İki lider Manbij ortak yol haritasının uygulanmasının önemine de vurgu yaptılar diye haber var. Çeşitli gazetelerden, ben Deutsche Welle'den baktım. Ayrıca da yalnız başka bir şey var. Trump sert atmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Dışişleri Bakanlığı yaptırım uygularız demiş. S-400 alırsanız füze, bu iş olmaz demiş. Bayağı ciddi bir şey. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini alması halinde yaptırım uygulayacağını açıklamış. Dışişleri Bakan Yardımcısı Wes Mitchell, Türkiye'ye S-400'ler almasının sonuçları olacağını net biçimde ilettik. Vazgeçmezlerse sıkı dur. Kemerlerinizi bağladınız mı Selahattin'le? Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası kapsamında yaptırımlar geliyor.
Ya giremez diyordunuz, ne oldu?
Düşman mı?
Giremez diyordunuz. Türkiye Müslüman olmasına rağmen, Müslüman çoğunluğa sahip olmasına rağmen, özür dilerim. Bu yasağa tabi değil demiştiniz. Bakın, benim anladığım bu değil mi? Düşmanlarına tabi olan yasalar ne demek? İran müttefiki mi? Biraz önce bahsettiğiniz.
Ben de yanılanlar.
Ya da Yemen.
Biri olabilirim. Ben yanılmazlık payım o kadar yüksek değil.
Vay, öyle diyorsunuz. Kadar. Neyse, bunu kenara yazalım.
Evet, yani iklimden de biraz sonra bahsedeceğiz. Çok ciddi bir şey. Kaliforniya şehirleri demişler ki ülke yanıyor, bizim eyalet yanıyor. Bari iklimden çıkan zararların bir kısmını büyük petrol şirketleri ödesin demiş. Hı hı. Mahkeme ne demiş? Mahkeme de söylemiş.
Olur mu öyle şey demiş.
Evet, aynen.
Olur mu öyle şey?
Federal yargıç hayır demiş ve bu işi kapatmış. Yalnız bu arada özellikle Florida'da senin şeyin var mı? Yazdığın filan.
Florida'da mı?
Miami'de. Trump'ın var da bir sürü binası tehlikedeymiş. Florida haritadan silinmek üzereymiş. Açıklama bugün geldi. Yeni bir kitap, Elizabeth Rush yazmış. Yani uzak bir tehdit değil, deniz seviyelerini yükselip şehirleri yutması.
Evet.
Amerikalıların pek çoğu için gerçekten yakın bir tehlike ve yeni bir kitap yazmış. Rising diye, yükseliyor. Ama bu yükseliş deniz seviyelerinin, suların yükselmesi ve Elizabeth Rush resmen Amerika Birleşik Devletleri'nin kıyı hattının sahillerinin, özellikle doğu sahillerinin önümüzdeki birkaç yılda mı ne? Yani önümüzdeki yıllarda diyor, 10 yıllarda bile dememiş, radikal bir biçimde değişecek. Bu Trump'ın malikaneleri de gider, ben sana söyleyeyim.
Tanzuçilerin de blok apartmanları olduğu söyleniyordu. Florida'da mıydı?
Hatırlamıyorum, bakarız, sorarız. Ama Florida haritadan silinmek üzere diye.
Florida'ymış. Yani Florida olduğu söyleniyor. 2005'te yayınlanan ekonomist makalesinde. Zor zamanlar. İddia galiba bunlar ama. Doğru da olmayabilir yani.
Bunların hepsi yalan.
Hepsi.
Açık Gazete.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice el
la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Şoförler dinlemez, dinlemez, sesler dinlemez, sesler dinlemez. Çok da kısım olsun, umut işler diye bir karar kaldırlar. Şimdi size düşüyorum Moritanya. Bu işin ağın başını gezeyim. Radya aktarı var.
Manu Chao dinliyorduk, Clandestino. Yani diyor ki cezamla birlikte geliyorum, sadece benim hakkımda verilmiş hüküm var. Benim kaderimse kaçmak, koşarak gitmek. Kanunu aldatmak, Babil'in, büyük Babil'in kalbinde yüreğimi de yitirdim. Bana clandestino diyorlar.
Kaçak, yasa dışı göçmen.
Yasa dışı göçmen diyorlar. Çünkü hiçbir şeyim, kağıdım, evrakım yok. Ve kuzey bir şehrine gittim çalışmaya. Hayatımı geride bıraktım. Ceuta ile Cebel-i Tarık arasında bir yerde. Ben bir denizde yüzen bir cisimden başka bir şey değilim. Bir şehirde bir hortlaktan başka bir şey. Bütün hayatım, senin bütün hayatın yasak diyor yetkililer. Her şeyim, ben kara el, Perulu clandestino, Afrikalı clandestino, marihuana illegal. Ben sadece böyle koşar giderim. Cezayirlisi, Nijeryalısı, Bolivyalısı, kara eli diyor. Kara elden neyi kastediyor tam bilmiyorum ama Manuça göçmenler ve her şey yasak diyor. Yoksullar ve siyahlar için ya da derileri beyaz olmayanlar, renkleri olan için. Bu arada başka bir şey de var. Göçmen demişken Cezayir, Associated Press'in bir haberi var. Kan dondurucu bir haber daha. Cezayir Sahra Çölü'ne 13 bin göçmen sürmüş.
Sahra Çölü'ne, çölüne mi?
Evet. Evet, Associated Press'in haberi. Cezayir hükümeti kendisine gelen tehlikelerden kaçarak, ölümden filan, işkenceden, şundan bundan kaçarak gelen 13 bin göçmeni, yasa dışı, illegal göçmeni kaçağa Sahra Çölü'ne sürmüş son bir sene içinde, 14 ay içinde. Nasıl? Ha, 13 bin. Yani ayda 1000 kişiyi gönderiyor, çöle gönderiyor neredeyse. Ve Associated Press'in mülakat yaptığı hayatta kalanlarda, Democracy Now'dan gördüm bunu da. Diyorlar ki toplandık biz, tıkıştırıldık kamyonların kasalarına, çöle sürüldük ve orada da silah zoruyla, namlu tehdidiyle yürüyün Nijer'e gidin, komşu Nijer'e gidin diyorlar. Bir soru soruyor Associated Press. Arada ölen oldu mu? Sayısını bile bilmiyoruz diyorlar. Böyle bir şey.
Ufak bir malumat vuruşlukla yapayım. Biraz önceki Karel olarak bahsettiğiniz şarkının sonunda Bolivyalı yasa dışı göçmen, Nijeryalı yasa dışı göçmen, Cezayirli yasa dışı göçmenle beraber anılan ve illegal Manu olduğu söylenen Manu Negra, aynı zamanda Mariana'nın da illegal olduğunu söylendiği şarkıdaki Manu Negra, 19. yüzyılda İspanya'daki bir anarşist grubun ismi, aynı zamanda Manu Chao'nun önceki, bir önceki grubunun da ismini taşıyor.
Karael.
Karael.
İşte böyle.
Günün anlam ve önemine hitaben çaldık bu parçayı. Hepsi var.
Her şey var şey içinde. Şimdi mesela El Paso'da da bayağı ana babalar artık çocuklarımızı bize geri verin diye kapıları tutmaya çalışıyorlarmış. Kamplarda El Paso'da, Texas'ta inanılmaz şeyler oluyor yani. Hiçbir yere gidemiyorum, izin verilmiyor. Çocuğunuzun bulunduğu Arizona'ya gitmenize izin verilmiyor mu diye soruyor gazeteci. Iris diye bir kadın, Honduraslı bir kadın. 6 yaşındaki çocuğu zorla alınmış. 6 yaşındaki çocuk elinden zorla alınmış kadının.
Barbarlık resmen.
Gidemiyorum diyor. Yani izin verilmiyor diyor. Peki çocuklarınızın elinizden alınacağını bilseydiniz buraya gelir miydiniz? Hayır, hiçbir zaman diyor. Gelmezdim ama bilmiyorduk, geldik. Şimdi çocuğumuza kavuşamıyoruz diyorlar. Çok acayip. Yani hakikaten acayip bir şey. Bu arada da iklim demişken de şunu da söyleyelim. Florida falan gidiyor ama hiçbir gelişmede olmayacağı da aşikar. Çünkü özellikle de Trump yönetimi tamamen iklim kelimesinin bile kullanılmasını yasaklamış.
Öyle mi?
Evet.
Kelime olarak bile.
Kelime olarak da. Bütün belgelerden çıkartılıyor iklimle ilgili.
Rezalet.
Güzel değil mi?
Evet. Ama iklim değişikliği ile alakalı olan çevre felaketleriyle.
Florida kurtulacak ama.
İşte kurtulacak diyorsunuz da çevre felaketleriyle yüz yüzeler. Hatta kuvvetli bir şekilde gelmekte olan iklim felaketleriyle alakalı olan haberler de çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere.
Ya Florida Florida eyaleti ve Miami falan bütün büyük şehirler yok olup gidecek diye önümüzdeki yıllarda diye kocaman kitap yazmış Rising diye kadın. Neyse ama Trump'ın meşhur habire alıntı yaptığımız kuruluşu var ya, NOAA diye.
Evet.
National Oceanic NASA'nın. And Atmospheric Administration. NASA'nın kardeşi.
Kardeş.
Yani Okyanus ve Atmosfer İdaresi. Onun başına koyduğu adam, Trump'ın onun başına yerleştirdiği müdür yasaklamış iklim konusunu tamamen çıkartmış ve çevre korumayı da. İyi değil mi?
Ne olacak şimdi? Amerika Birleşik Devletleri Sayıştay'a geçtiğimiz sene Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin son 10 yılda yaşanan olağanüstü hava durumu ve yangın afetlerine karşı 350 milyar dolar harcadığını açıklamıştı. Bu para herhangi bir şekilde gözden çıkarılmış mı?
Evet. Bunlar artık konuşulmayacak.
Yangın lobisi.
Ama bu arada Almanya'da, yani Amerika'yı kuvvetle eleştiriyoruz ama Angela Merkel'in koalisyonunun Almanya'sında da durum hiç parlak değilmiş. Al Gore konuşmuş eski başkan yardımcılarından. An Inconvenient Truth filminin de yapımcısı. İşe gelmeyen gerçek diye çevirmeyi tercih ediyorum. İlk filmdi. İklim değişikliği üzerine, küresel ısınma üzerine yapılmış. İlk kapsamlı belgeseldi. Şey diyor Al Gore, eğer küresel ve bölgesel bir liderlik yapmak istiyorsa sürdürülebilir bir gelecek için, Almanya'nın kendisi de 2030 emisyon, yani salım, karbondioksit salımı hedeflerine ulaşması lazım. Onun da nereden geçtiğini hemen söyleyeyim diye net bir şekilde söylemiş. Kömürü durduracaksınız demiş. Hı hı. Ve artan da bir siyasi baskı yapmak zorundasınız kömür ve şey gibi bu endüstrinin üzerine, yoksa böyle olamaz diye de konuşmuş.
Evet, ama bir diğer taraftan karşılaştırmak gerekirse Türkiye'de halkın %87'si iklim değişikliğinin yaşandığını düşünüyor. Bunu hatırlatalım tekrardan. Halkın %76'sı bu durumdan endişeli. Bu oran Almanya'da %44, Fransa'da ise %34 olarak ölçülmüştü. İklim Haber ve Konda'nın birlikte yaptığı araştırmada bunlar tartışılmıştı. İşte zaten şu anda sokağa çıktığınız zaman seçim sonrası atmosfer içerisinde o koli bantları seslerinden ne kadar endişeli olduklarını anlayabilirsiniz. Yurttaşların arabaların üzerini kartonlarla, halılarla örtmek
en
için kullandıkları.
Çocukları kadar, hatta belki onlardan bile fazla sevdikleri bir tek şey varsa o da arabaları, insanları.
Bu nasıl oluyor? Türkiye halkının %87'si iklim değişikliğinin yaşandığını düşünüyor ama iktidara da iklim değişikliğiyle alakalı en büyük problemlerden bir tanesi olan fosil yakıtların ön plana çıkarılmasını söyleyen bir partiyi getiriyorlar ve aynı zamanda bloğu getiriyorlar. Bu nasıl oluyor peki? Hem endişeliyim, hem de aynı şekilde endişemi kendim beslerim değil mi? Kendi endişemi kendim yaratırım mı demeye çalışıyor burada seçmen bize.
Ya toplumları yani milyonları şeye sürecek, tahlile götürecek bir psikoterapi laboratuvarı henüz yaratılmadı.
Evet. Sordukları zaman söylüyorlar ama mesela araştırmada Türkiye'de sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi düzensiz hava olayları arttı mı azaldı mı diye soruyorlar bu sokaklarda kolibandıyla arabalarını kaplamaya çalışan yurttaşlara. Ve %76.3'ü arttı diye yanıt veriyor. Sadece %6.5'i azaldı diye ifade etmiş durumda.
Ama öte yandan da yeni hava limanları ve işte neydi?
Kanal İstanbul.
Proje evet. Kanal İstanbul gibi böyle tamamen betonla kaplayıp büsbütün küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını katlayarak artıracak bir şeyler var. Ya da mahallelerde oy aranlarını paylaşan AKP'li belediye başkanı demiş ki mahallelerimizin beton yol yapılma sıralaması bu listeye göre yapılacaktır demiş mi? Aldığı oy oranına göre.
Evet.
Listeyi %97,63 oy alan ne? Orada %2,47 şey mi varmış? 2,37
ne efendim?
Oy vermeyen mi varmış AKP'ye?
Oh.
Bu çok üzücü bir şey. Üzücü, evet. Korgan seçim sonuçları oy oranları ona göre mahalleler. Terzi ile başlıyor. Yukarı Özpınar Mahallesi, Beladan Mahallesi diye gidiyor. En az çiftlik mahallesi var. Bu çiftlik mahallesini zaten haritadan silmek lazım.
Üstüne halıyla kapatsınlar.
16,54'müş.
Öyle mi?
Ondan bir önceki Tatarcık Mahallesi %70,76.
Yol yok muymuş şimdi
yol
burada?
Yol yok ve rahatlayacak çiftlik mahallesi tabii. Belediye Başkanı Tuncay Kiraz da Facebook hesabından açıklamış. Değerli hemşehrilerim, mahallelerimizin beton yol yapılma sıralaması bu listeye göre yapılacaktır bilginize demiş.
Buna yolsuzluk denir ama.
Her mahalleye nüfus sayısında dikkate alınarak beton yol yapılacaktır. Demiş, müthiş bir şey bu hakikaten.
Beton yol.
Mahallelerimizin beton yol yapılma sıralaması alınan oya göre.
Ne güzel bir gelenekten geliyorlar. Ta böyle o zamanlardan kalma, daha doğrusu Bizans zamanından kalma mozaiklerle döşenmiş yollardan beton yola oy verene daha önceliklerinde.
Like yolu değil bu. Ordu'nun Korgan ilçesinden bahsediyoruz. Olsun. Ordu bu.
Orada da vardır.
Orada da Karadeniz.
Pontus falan.
Pontos. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi de OHAL bir de çevre meselesi deyince Ayvalık'ta dünyanın en önemli çevre korunmasının öngörülen yerlerinden bir tanesi Ayvalık. Orada da Badavut plajı çok büyük bir koruma altında alınması gereken bir yer. Onu Ayvalık Tabiat Platformu sözcüsüne Bahattinler de bir günden okuduğumuza göre dilekçelerin verilmesinden sonra bir açıklama yapmış. Tabiat Parkı sınırları içinde kalan alanlarda bütünlüklü bir değerlendirme yapılmayarak karar alınıyor. Badavut plajı sit derecesi düşürülerek yapılaşmaya açılmak isteniyor diyor.
Evet.
Buna engel olacağız diyor. Ayvalık Belediye Başkanı.
Koruma derecesi düşürülmüş.
Dahil. Ama bununla mücadele ediyor.
Neden düşürülmüş koruma derecesi?
Ev yapılsın, beton yapılsın diye işte.
İyi. Kim karar veriyor bunu? Buna?
Yani Büyükşehir Belediyesi.
Daha, tek başına.
Yani Ayvalık değil. Balıkesir'den. Oradan başka yerden veriliyor. AKP veriyor yani. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Böyle bir şey. Milliyetçi Hareket Partisi de çok önemli bir açıklama yapmış. Genel Başkan Yardımcısı. O hal uzatılmalı demiş. Olağanüstü hal devam etmeli demiş. Ne kadar zamandan beri devam ediyor o hal? Aşağı yukarı.
1,5 sene.
20 Temmuz'dan 2016. 2 sene oluyor.
2 sene olacak, evet.
Evet. Son olarak 18 Nisan'da 3 ay süreli uzatılmıştı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim kampanyası sırasında seçimlerden sonra olağanüstü hal meselesinin ilk olarak kaldırılmasının ilk iş olarak ele alınacağını söylemişti. Ama öyle değil demiş.
Önce idam, ardından o halin uzatılması. Sonra ne geliyor? Var mı duyduğunuz başka bir şey Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinden? Artık
idam var.
Meclis bizim kontrolümüzde olduğunu söyleyen, meclisin onların kontrolünde olduğunu söyleyen milletvekilleri de var. Kilit rol biçiyorlar halen kendilerine.
Evet.
Bu seçim sırasında ortaya çıkan bu durumdan ötürü.
Evet. Bu arada da Türkiye'de tartışmalar da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarış başladığına dair tartışmalar var. Seçim sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem koltuk deniyor. Parti içi muhalefetin İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nden fazla oy aldı diyerek kurultay istemesi var. Kılıçdaroğlu ise genel başkan beklentinin altında kalan bir oydan bahsediyor. Yönetimde birlik mesajı vermiş. O, sosyal medyayı izleyecek olursak bayağı ciddi bir şey var.
Benim tahminim bundan sonraki Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapacağı hamle de parti kapatmalarla alakalı olabilir diye.
Evet, HDP'nin mesela, evet. Değil mi?
Tamam. Yani idam, bu parlamentoda kendine kilit rol biçme ve bunu tamamlanacak olan üçlü de parti kapatmayı yüksek sesle dile getirme olur muhtemelen. O halin kaldırılmasıyla dört oldu, kare oldu.
Evet. Bir de hukuk meselelerine şöyle çok kısaca bir saniye göz atalım. Yani 34. ve 35. ACM'de 7 akademisyenin ikinci duruşmaları görülmüş ve Çiğdem Bozdağ'ın dosyası için birleştirme kararı verilmiş. 34. ACM'de ise 5 akademisyen için açıklanan mütalada terörle mücadele kanunundan ceza istenmiş durumda. Hı hı. Boğaziçi Barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağı bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandasıyla suçlanan akademisyenler Ağır Ceza Mahkemesi, ACM dediğim o, 35 ve 34. Ağır Ceza Mahkemelerinde devam ediyor. En ilginci de mahkeme başkanı bana nasıl konuşacağımı öğretemezsin demiş. Sen diye konuşma deyince avukatlardan biri bu şekilde konuşmamanızı tercih ederim deyince, yani gel diye çağırmış savcı ceza isteyince mahkeme başkanı Özatalay'ı, avukatı gel diye çağırmış. Özatalay da bu şekilde konuşmazsanız daha rahat edeceğim diye yanıt vermiş. Bana nasıl konuşacağımı öğretemezsin diye sesini yükseltmiş. Eyüboğlu da avukatlardan müdahale edince üçüncü defa tekrar ederseniz duruşma nizamını bozduğunuz için gerekçesiyle dışarı atarım demiş. Hareketli bir celse olmuş. Eyüboğlu mahkeme başkanının sanığın ifadesine kadar siz diye hitap ettiğini ama ifadeden sonra tavrının değiştiğini söylemiş. Böyle bir zorunluluğum yok kanunlara göre, hı-hı, demiş mahkeme başkanı. Kimseye siz demedim, demem de demiş. Avukat Zinet Özçelik de nezaket kimseye zarar vermez demiş. O sırada peki bir de avukatlardan Gizem Sayın Segbis niye kapalı diye sormuş. Bu konuşmaların, hı-hı, olduğu sırada onun üzerine mahkeme başkanı da atın dışarı demiş. Gizem Sayın'ı attırmış, güvenliği çağırmış. Sonra tekrar girince Sayın, çok ilginç bir şey olmuş orada. Avukat Sayın tekrar duruşma salonuna girmiş. Aradan sonra mahkeme başkanı güvenlik görevlilerini azarlayarak size kim size içeri aldın bunu demiş. Bunu dememiş. Onu ben ekledim. Kim size içeri aldın demiş diye sormuş. Çıkın yoksa zor kullanarak dışarı çıkarmalarını isteyeceğim demiş. Avukat da demiş ki sayın bunun yeni bir duruşma, bu yeni bir duruşma, tutanak tutulması ve Segbis kayıtlarının incelenmesi gerektiğini söylemiş yani. Video ile yapılan şeyi mahkeme başkanı ara vermiş ve seyircisiz devam etme kararı. Böyle şeyler oluyor işte.
Bu MHP konusu kapandı ama şimdi şey gördünüz mü, onu merak ettim, ne düşünüyorsunuz o konuyla alakalı olarak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci ve yazarların da aralarında bulunduğu isimleri eleştirdiği bir metin çıktı. Gördünüz mü?
Gördüm, onu da tekrar 9.30-10 arasında ele almalıyız. Çok önemli bir tehdit getiriyor.
Gazeteciler Cemiyeti tarafından da yapılan bir açıklama var. Gazeteciler hedef, gazeteci hedef gösterme, hı, kabul edilemez diye. Belki hepsini birlikte ele alabiliriz birlikte, son yarım saat içerisinde.
Hedef gösterme olduğu kanısındayım ben de şahsen. Şimdi Cengiz Aktar'a bağlanalım ve bu geçen haftada kalan önemli bir sorun var. Makedonya ve Arnavutluk meselesi var. Avrupa Birliği'nde yeşil ışık yakıldı deniyor. Biraz onu konuşacağız.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın. Günaydın Cengiz. Günaydın.
Evet, günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar.
Günaydın Cengiz Bey. Hayırlı sabahlar dilerim ben de.
Günaydın Can'cığım. Hayırlı sabahlar. Evet. Şimdi geçen de hafta bu Makedonya ile Yunanistan arasındaki Respes anlaşmasına kısaca değinmiştik. Bununla ilgili bir takım gelişmeler var. Ve doğru dürüst de biz değerlendirememiştik. Buradan başlayalım diyorum.
Evet, evet, iyi olur. Ben bu arada iki şey ilave edeyim. Minik, ikisi de Deutsche Welle Türkçe'den. Bir tanesi Avrupa Birliği'nden Makedonya ve Arnavutluğa Yeşil Işık başlığıyla bir ilginç bir haber var ve bu stratejide Avrupa Birliği'ne dahil edilmesi stratejisinde Rusya, Çin ve Türkiye'nin bölgede artan etkisinin de rol oynadığı belirtiliyor demiş. Herhalde bunları sen değerlendireceksin.
Tabii ben de sırf bunlardan bahsedecektim, evet. Zaten ama sen atlatma haber yaptın bana.
bir de
başka?
Makedonya Cumhurbaşkanı'ndan isim değişikliğine veto gelmiş.
Ondan da bahsedecektim. Gene kapatalım bir müzik çal geç.
Yok, güzel bir müzik de seçtik. Onu bilahare senin atlatmandan vereceğiz.
Şimdi bir kere bu anlaşmanın adı Prespes anlaşması. Bu Prespes çok hoş bir yer. Bir büyük göl var, bir küçük göl var. Ve üç ülke sahildar. Hangileri onlar? Yunanistan, Makedonya ve Arnavutluk. Ta Epir'de yani.
Epir, evet.
Olağanüstü güzel yerler. Bir doğa koruma alanı üstelik. Ayılar yaşıyor orada. Hatırlıyorsunuz geçen haftadan ayılar.
Evet, bu programımızı ayılara artık ayırıyoruz. Nereye doğru programını? Evet, çok çok önemli bir konu. Evet.
17 Haziran 2018 tarihli bu Prespes anlaşması sonunda Yunanistan'la Makedonya anlaştılar. Çok uzun zaman aldı bu. 1990'ların başından bu yana, yani eski Yugoslavya dağıldıktan sonra bu sorun hasıl oldu ve bir türlü hiçbir Yunan hükümeti bunu çözemedi. Yani Yunanistan bloke ediyordu. Bütün dünya Makedonya'ya Makedonya derken Yunanistan eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya gibi abuk sabuk, kimsenin bilmediği, kullanmadığı bir şey söylüyordu. Her neyse, 17 Haziran'da bu iş bitti. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği müdahildiler ve işi kolaylaştırdılar. Burada iki tane ülke demin söylediğinle bağlantılı olarak bu işten hiç hoşnut olmadı ve hiçbir destek vermediler bu anlaşmaya. Tahmin edebileceğiniz gibi Rusya ve Türkiye.
Evet.
Bulgaristan ve Arnavutluk bu anlaşmadan çok memnun kaldı. Oysa biliyorsunuz Bulgaristan bir şekilde dolaylı da olsa bu meselede taraf idi. Çünkü sonuçta Makedonya'nın nüfusunun %80'ini teşkil eden Slavlar Bulgar, yani bu Bulgarların kuzenleri diyelim. Şimdi aynı zamanda bu Prespes anlaşmasıyla birlikte gözden kaçan bir anlaşma daha gerçekleşti. Bu Makedonya Ortodoks Kilisesi, bunlar baş kaldırmışlardı ve kendilerini Makedonya Kilisesi olarak sunuyorlardı. Bu da halloldu. Kimin sayesinde? Ekümenik Patrik Vartelomeos sayesinde ve adı artık Ohrid Başepiskoposluğu ve dolayısıyla bu pürüz de ortadan kalktı aynı zamanda. Üstelik yani Prespes anlaşması 17 Haziran'dı. Bu Ohrid Başepiskoposluğu da 15 Haziran'da hayata geçti. Şimdi yarın başlayacak olan Avrupa Konseyi'nde, yani Bulgaristan dönem başkanlığını bitirecek olan konsey 28-29 Haziran, Makedonya ile Haziran 2019'da üyelik müzakerelerinin başlaması kararı alınacak. Yani senin de bahsettiğin önemli gelişme bu.
Evet, yani 2019 yılı sonunda resmen başlanabilecek bu iki ülkeyle.
Haziran.
Öyle mi? Bendeki haberde öyle diyor.
Hayır, Haziran 2019'da başlayacak. başlıyor. Sadece üstelik Makedonya ile değil, Arnavutluk'la da müzakerelere başlıyor. Evet. Şimdi komisyon bu yönde tavsiyelerini çoktan verdiydi. Özellikle Makedonya ile ilgili. Ama Yunanistan'a takılıyordu. Yani son karar verici Avrupa Birliği Konseyi olduğu için Yunanistan'a takılıyordu. Şimdi bu pürüz kalktı ve yarın karar alınacak. Bu tabii bir bonus. Yani bir Makedonya'ya verilmiş bir yani bunun karşılığında verilmiş bir şey. Çok önemli. Bu bekleniyordu ve bu arada Yunanistan'da tabii sokak gösterileri var falan ama Yunanistan'da onaylandı bu PES anlaşması. Ancak Makedonya'da bir pürüz var ve Cumhurbaşkanı aynı partiden değil başbakanla ama orası Türkiye gibi bir icracı başkanlık sistemi değil.
Evet.
Sadece onay makamı ve Cumhurbaşkanı bu PES anlaşmasını imzalamayacağını söylediydi. Şimdi bu Avrupa Birliği'nin müzakerelere başlaması kararıyla birlikte tamamen köşeye sıkışmış vaziyette. Herhalde hatasından geri dönecektir. Şimdi bu sadece bu Avrupa Birliği ve Ortodoks Kilisesi'yle de bitmiyor. NATO'nun 11-12 Temmuz'da bir mutat toplantısı var. Muhtemelen Makedonya için oradan da benzer bir karar çıkacak. Yani Makedonya NATO'ya dahil olabilecek.
Evet,
NATO'ya yani daha önemli gelişmeler yani.
Evet, yani Makedonya şeyde Deutsche Welle'nin bendeki haberine göre bizdeki Cumhurbaşkanı Ivanov bu anlaşmayı imzalamayı reddetmiş, anayasaya aykırı ve suç demiş.
Evet, imzalamayı... bravo. Şimdi herhalde bugün kara kara düşünüyordur. Yani çay üstüne çay içiyordur. Avrupa Birliği'yle müzakereler başlasın mı, başlamasam mı?
Evet, çok ilginç bir durum ve ikinci kez de veto etme şansı yokmuş senin de biraz önce
söylediğin gibi. Hiçbir şansı yok. Sadece işte aklı sıra kendine yer açmaya çalışıyor. Neyse onu geçelim. Gelelim Yunanistan'a. Şimdi bu anlaşma karşılığında Yunanistan da yani zamanlama hakikaten mükemmel. Şimdi Ağustos'ta biliyorsunuz artık bu denetimden çıkacak Yunanistan ve yani Avrupa Birliği ve IMF kontrollü mekanizmanın sonuna gelindi. Bütün reformlar hayata geçirildi, hala geçiriliyor. Geçen Perşembe ve Cuma, Perşembe günü anlaşamadılar. Eurogroup yani 19 Avro ülkesi. Cuma gününe sarktı anlaşma. Şu kararlar alındı. Fevkalade önemli. Yunanistan'ın biliyorsunuz hala 324 milyar avro borcu var. Şimdi bu borç üzerinden her kat tabir edilen yani borcun silinmesi meselesi konuşuluyordu ama bu o kadar devasa bir rakam ki bir de Almanya'daki koalisyon da zayıf bir koalisyon sonuç itibariyle biliyorsunuz. Bu her kat yani borcun silinmesi mümkün gözükmüyordu. Ne yaptılar onun yerine? 2032'ye kadar borç ödeme yok dendi. Epey bir yani bu ve bu Yunanistan'ın elini çok rahatlattı tabii. 2032'de de bakacağız dendi. Herhalde yine uzayacak tabii. Bu sayede uluslararası para piyasalarına girişi artık mümkün kısa ve orta vadede. Nitekim ilk borçlanma önümüzdeki hafta yapılacak. 3 yıllık bir bono çıkartıyor. 1.80'den. Bu çok önemli bir test olacak. Bununla bağlantılı olarak bir bilgi daha vereyim. Bu Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Bu Fitch var biliyorsunuz. Kredi değerlendirme kuruluşu.
Evet. Bilmez miyiz?
Standard & Poor's var. Bu ikisi de Yunanistan'ın devlet borcunu yani sovereign debt denilen devlet borcunun şeyini değerlendirmesini B+ yaptılar. B+'ya çıkardılar bu alınan kararla birlikte. Türkiye'ninki ise BB-.
Evet, ben bu arada bir ufak parantez açayım izninle. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce yaptığı konuşmalardan birinde bu Fitch ve Standard & Poor's'u kastederek onlara ayrı bir operasyon yapacağız şeklinde konuşmuştu.
Biliyordur inşallah, tabii ki. Yani Cemil Ertem açıkladı, yani Fahri Ekonomi Bakanı, artık saray hükümeti var biliyorsunuz yani.
Evet.
Baş danışman falan değil, işte Fahri Ekonomi Bakanı demek lazım. Açıkladıydı zaten ki Türkiye kendi ajansını kuruyor diye, ama kendim pişir kendim ye olmuyor tabii dışarıdan parayı borç aldığımda. Neyse. Evet. Komik tabii yani. Şimdi ilaveten yani bu anlaşma tabii bir de siyasi anlamı var. Sen başında biraz bahsettin. Yani Yunanistan'da, Balkanlar'da yepyeni bir alan açıyor bu, adını koydum. Ve eski bir Avrupa Birliği üyesi olarak AB'nin bu bölgedeki kolaylaştırıcısı olacak herhalde. Bakalım nasıl yürüyecek. Kocias, yani Yunanistan Dışişleri Bakanı 3 gün önce bir haber daha verdi. Arnavutluk'la olan sorunların üzerine de eğilmiş bulunuyoruz. Onlarla da bir dostluk anlaşması imzalanabilir gibi üstü kapalı bir beyanda bulundu. Bu da çok önemli çünkü Yunanistan'la Arnavutluk arasında biliyorsunuz ta Osmanlı'dan gelen sorunlar var. Bakalım nasıl yürüyecek. Şimdi
evet, bu devam ediyor bu sorunlar, öyle mi? Yani çok yakın.
Hem de nasıl? Tabii yani Yunan mesela bir Çam Müslümanları var. Çam, duydun bunları?
Hayır.
Sivil savaş esnasında, yani 45'ten sonra başlayan, son derece zamansız bir şekilde başlayan Yunan sivil savaşında yanlış tarafı tuttukları için Yunanistan'a sürülen, pardon, Arnavutluğa sürülen Yunan Arnavutları bunlar. Çamlar, Çam. Ve hala yani 47-48'den bahsediyoruz. Yani kaç sene olmuş? 70 senedir süren bir sorun ve hala ayaktalar Çamlar. Yani bu tip meselelere gidecekler. Şimdi
Çamerya bölgesi de deniyormuş.
Aynen yani. Öyle, Çamerya.
Evet.
Şimdi bu tabii Rusya ve Türkiye faktörü açısından da bu önemli bir gelişme. Çünkü Balkanlarda, yani özellikle bu W6 tabir edilen, yani müstakbel 6 Batı Balkan AB üyesi şu sırada aday olanlar ile birlikte geniş çaplı bir entegrasyonun da işini kolaylaştırıyor tabii bu respet anlaşması. Oysa diğer ülkelerin, yani şimdi bunların bir, bu 6 ülkenin bir 2025 gibi bir ufku var. Yani Türkiye'nin artık olmayan ufku, AB açısından söylüyorum. Tabii öbür türlü bir sürü ufuk var tabii. 2023 var, can iyi bilir 2071 var falan.
Evet, en sevdiğim.
Ondan sonra bu 2025 ufku fevkalade önemli ve entegrasyon şu sırada başlamış vaziyette zaten. Hele yarından itibaren herhalde daha da hızlanacak ve güçlenecek. Oysa bu diğer iki ülkenin, yani Rusya ve Türkiye'nin Balkanlar için bir böl ve yönet dışında, işte Müslümanlığa oynamak, Ortodoksluğa oynamak, efendim İslamlığa oynamak falan dışında ve nüfuz alanı yaratmak dışında bir uzun vadeli bir projesi yok tabii. Yani Türkiye şu sırada Müslüman Arnavutların bulunduğu her yere cami yapıyor mesela. Onun dışında pek bir şey yok. Şimdi bu bunu bir kenara not edelim. Bu Balkanlar açısından fevkalade önemli bir gelişme. Herhalde bu Makedonya Cumhurbaşkanı'nın pürüzü de hızla ortadan kalkacaktır. Şimdilik durum bu. Bu arada Avrupa Birliği ile ilgili bir haber daha vereyim. Polonya'daki aklı evveller bir AB referandumu konuşmaya başladılar.
Evet.
Haberiniz var mı?
Yoktu ama tahmin edebiliriz.
Şaşırmadık.
Şaşırmadık, hayır. Polonya kömür diyarından bahsediyoruz.
Kömür diyarı. Aynen, üstelik evet. Ondan sonra. Yani böyle bir riski alabilirler mi? Sanmıyorum. Çünkü Polonya Avrupa Birliği'nden muazzam hibe alıyor. En fazla hibe alan ülke biliyorsunuz.
Ama kömürcüler de çok paralı ve çok zengin insanlar, etkiliyorlar.
Hadi bakalım. Hadi meydan.
Peki bu cesaret nereden geliyor Polonya'ya? Cesaret
vallahi işte bu cahil cüreti diye bir şey var Can.
Biliyorum diyorum.
Çok yaygın yani.
Sözümüz meclisten hani, dışarı.
Derindeki evladan tut efendim şeye kadar yani değil mi? Bütün dünyaya bu modern hastalık herhalde cahil cüreti.
Evet.
Evet. Yani bunun içinde Türkiye'de var tabii maalesef.
Amerika Birleşik Devletleri'de var.
Oradan bahsediniz. Evet. Ben ne diyorum? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evlâ diyorum.
Evet, doğru. Pardon,
bir tek Türkiye'de yok. Ben ona katılmıyorum. Türkiye'de yok böyle bir şey.
Evet.
Aa, doğru da. Bir dakika, seçim yasakları bitmedi mi? Şimdi madem öyle, biz de birazcık bu bizim seçim meselesine gelelim. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerinden yani üye ülkelerden ben tebrik duymadım. İngilizler muhakkak tebrik etmiştir ama onların artık bir kıymet harbiyesi yok Avrupa Birliği içerisinde. Yapmışlardır ama duymadım. Belki sizin haberiniz vardır. Ama diğer ülkelerden telefonu açıp bravo kutluyoruz falan diyen olmadı. Buna mukabil bu gibi durumlarda hep öne sürülen bu Mogherini dış politika sorumlusu tamamen ne şiş yansın ne kebap bir açıklama yaptı ve üstelik basın mensuplarının önünde yaptı Brüksel'de. Yeni iktidarla tabii çalışacağız dedi ve çok rahatsız edici bir soru yağmuruna tutuldu. Hı. Dili tutuldu zaten. Ne diyeceğini bilemedi. Ondan sonra rezil oldu.
Önümde bir haber açık. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk ile Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker bir araya gelmişler ve bir mektup yazmışlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik eden.
Ha, işte tamam, o kadar. Bu şu demek. Bu diğer ülkelerin yerine, yani üye ülkelerin yerine aynı Varna zirvesini hatırlıyor musunuz? Zirve olmayan zirve. Hani orada da Juncker,
evet,
ve Tusk ve Erdoğan buluşmuşlardı.
Dört kişi mi? Evet. Tusk ve Erdoğan.
Bir de dönem başkanı Boyko Borisov vardı. Bulgar. O kadar. Yani, evet, yani bu oradaki, evet, izolasyon devam ediyor yani. O demek. Ama yani bu ne müzakerelere, yani sözüm ona işte kağıt üstünde hala müzakere eden ülke konumunda ya Türkiye.
Evet.
Yani ne ona yansı ne başka bir yeni dönem falan, beyaz sayfa falan gibi laflar var ya. Ne de öyle bir şey olur. Avrupa Birliği'nin 3 tane temel meselesi var Türkiye ile alakalı olarak. 1- NATO bağlantısı. 2- mülteci zaptiyeliği ve Türkiye işte 3 milyon mertebesindeki Suriyelinin Türkiye'de kalmaya devam etmesini temenni ediyor. Çünkü nasıl onlar orada yani bu işte uğraşamayacaklarını söylüyorlar. Karşılığında para vermeye devam edecekler. Ve 3 Türkiye ile yapılacak ballı ticaret. Şimdi burada ticaret ve tabii altyapı projeleri bu hızla gündeme gelecek. Çünkü biliyorsunuz balkon konuşmasında ondan önce ondan sonra falan artık temcit pilavı gibi bu Kanal İstanbul diyor başkan. Bunu hayata geçirmek zorunda. Çünkü iktisaden yani artık istihdam açısından mesela fevkalade önemli. İşte Keynesyen bir yaklaşımla işte çukur kazdırıp iş yaratıyor. Zenginlik yaratıyor aklı sıra. Tabii burada doğa falan hiçbir şekilde önemli değil ama bu Avrupalı şirketler, yani bu işleri yapabilecek kapasitede olan, Türkiye'de o kapasitede şirket yok. O Avrupalı şirketlerin herhalde ağızlarının suyu akmaya başlamıştır. Şimdi burada tabii bakalım nasıl davranacaklar. Büyük bu ABB, Brand, Boveriler, Astaldiler, efendim Fransa'nın Uri şirketi falan bunlar. Bu işleri yapanlar bunlar. Yani Türkiye ile business as usual, yani hiçbir şey değişmemiş gibi ve bütün bu projelerin eksiğine geldiğine rağmen Türkiye ile iş tutmaya tam adını koyalım devam mı edecekler yakında göreceğiz zaten.
Evet, ilginç de bir küçük haber vardı dikkatimizi çeken. İsrail son dakikada şeyden vazgeçmiş.
Ermeni soykırımını,
o tasarıdan son anda vazgeçmiş. Buna karşılık da bir başka öneri de var. Kuzey Kıbrıs'a, Gazze'ye bir liman açması önerisi getiriyormuş. Kendileri yapmıyorlar ama böyle bir ilginç gelişme de var.
Tabii bu yani hakikaten İsrail'in yani hükümetinin bu Ermeni soykırımı gibi son derece nazik bir meselede bunu bu kadar işlevselleştirmesi, oynaması diyelim hakikaten.
Evet, utanç verici.
140 sadece yani. Evet, 140. Evet. Ve üstelik soykırıma uğramış bir halkın çocukları İsrail.
Aynen öyle ve bir de yani İsrail Savunma Bakanı da ki çok meşhur bir kişi malum kendisi.
Evet. Avigdor.
Kıbrıs'a da evet Avigdor Liberman'dı değil mi?
Evet.
İsrail Savunma Bakanı şey demiş. Gazze şeridindeki gerçekliği değiştirmek önerisiyle yıllarca bir abluk altında kaldı. Şey olmuyordu. Biliyoruz ki burayı şimdi Kıbrıs yönetimine bu meseleye bir açar mısın bir liman diyorlar. Bu da bu utanç verici bir başka şey de ortaya çıkarıyor.
Ne yani yapalım? bu hükümet yani İsrail'deki sadece hükümet krizden beslenen bir hükümet.
Evet.
Dolayısıyla bunu mümkün olduğu kadar bu tip krizleri, bu yangınları üflemeye devam edecektir maalesef. Şimdi son olarak bu AGİT'in raporu üzerinde kısaca durmak istiyorum. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı komik bir izleme heyeti yolladı biliyorsunuz. 322 kişi. İkisini attılar, almadılar zaten. Türkiye düşmanı diye. Şimdi raporun ilk rapor bu. Yani preliminary ön rapor diyelim. Başlığı çok yanıltıcı ve genuine choice'tan bahsediyor. Yani sahici seçenekler vardı seçimde ama seçim kampanyası adil değildi ve iktidar partisini kayırdı diyor.
Evet, yani seçmenlerin sahici bir tercihi vardı ama görevdeki başkan ve iktidar partisi medya da dahil olmak üzere haksız avantaj sağladı diyor.
Diyor. Yalnız bu sahici seçenekten ne kastediliyor diye raporu okudum. 18 sayfalık bir rapor. %10'luk bu baraj sistemi ile sahici seçenek birbirini dışlayan iki tane kavram. Yani iki tane gerçek. Daha doğrusu.
Evet, dünyanın hiçbir yerinde de olmayan bir şey.
Üstelik raporda, evet, aynen. Avrupa'da bir kere AGİ coğrafyasında hiç yok böyle bir baraj, %10'luk bir baraj. Metinde de zaten birkaç yerde %10'luk baraj siyasi çoğulculuğu kısıtlamaya devam etmektedir diyor. Ona rağmen evet. Metnin başlığına, yani o ön raporun başlığına bu sahici seçenek lafını çıkarmışlar hakikaten. Yüz kızartıcı. Biliyorsunuz bu AGİT bir uluslararası kuruluş değildir. Hükümetler arası bir kuruluş.
Hükümetler arası, evet.
Yani şeyden, hükümetten kendisini davet eden bu durumda Ankara'daki hükümetten icazet alması lazım. Hem gelip seçimi izlemesi hem de bu raporu yayınlayabilmesi için. Dolayısıyla orada bir ne şiş yansın ne kebap durumu yapmışlar. bunu da bir kenara not edelim. Ama raporu okuyunca Türkiye'deki bu 24 Haziran 2018 tarihi seçimin adil ve özgür olmadığı dolaylı şekilde vurgulanıyor. Ve aslında raporun ayrıntılarına girince ortaya çıkıyor. Son olarak Avrupa Parlamentosu'ndan bahsedeyim. Avrupa Birliği yani diğer komisyon ve konseyin aksine Avrupa Parlamentosu'nda zehir zemberek bir karar çıktı. Karar değil tabii yani bir beyanat. Bu yani Türkiye'deki yeni rejimin Avrupa Birliği ile uzaktan yakından alakası olmadığı, olamayacağı vurgulandı.
Evet, yani Katipiri değil mi? Bir de sözcüsü...
Evet, Katipiri yok. Katipiri yaşam bir şey. Bütün gruplar yok canım, o değil. O
hayır, ama Katipiri de oldukça, yani daha önceki epey eleştirmiştik ama şey demiş, Avrupa Birliği ile uyuşmayan bir sistemin önündeki tek engel kalktı diyor. O hal koşullarına şey yapıyor.
Yok, o yanlış o. Yani onlar okuyamıyorlar. Yani o hale artık ihtiyacı yok ki rejimin. Çünkü o hal rejimi kuruldu. Kalıcı bir o hal rejimi şu sırada Türkiye'de yaşanıyor. O yüzden yani onu o ilişkiyi evet. kuramıyorlar yani. O hal kalkınca ne olacak? Müzakerelere mi başlayacaklar? Laf. Evet. Yani o alakasız bir şey. Evet. Ya, Avrupa Parlamentosu'ndaki bütün grupların dahil olduğu bir beyanat çıktı. O önemli. Zaten bu parlamento biliyorsunuz artık gün sayıyor. Yani önünde seçimler var. Bakalım yeni parlamento, yani 2019'da seçilecek olan Mayıs ayında yeni Avrupa Parlamentosu neler diyecek. Zaten artık bu Avrupa Birliği ilişkisinin ağı gitti, vağı kaldı dediğimiz
gibi. Evet. Belki Piri'nin ya. Vicdani bir şeyiz yani. Bu sabah düşüncelerim Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Taner Kılıç ve adil olmayan bir şekilde Türkiye'de tutuklu bulunan diğer binlerce insanla birlikte onlar için bir şey değişecek mi diye bir tweet mesajı işte. Atmış.
Ha, şöyle, benim şöyle bir öngörüm var. Yazdım ahvale dün. Yani şimdi artık yani hukuk, yeni hukuk uygulaması çerçevesinde bağışlayabilir. Biliyorsunuz sultanlar bağışlar.
Evet.
Bağışlayabilir ama bu beraat falan demek olmaz tabii. Ona da razıyız diyelim.
Sonra denetimli serbestlik demek olur o zaman.
Onu da konuşalım.
Aa, çok güzel bir öfemizm buldu vallahi.
Evet.
Hüsnü tabir.
Evet, biz de şimdi bitiriyoruz artık. Geçen sefer çalamamıştık bir parça ama şimdi hayır. Çok özel bir şey seçti Can.
Onu bekliyorum. Nedir?
Senin için şaşırabilirsin. Kemerlerini bağla.
Evet.
Refat Süleymani'den Kenga e Çelo Mezani çalacağız. Yani Çelo Mezani'nin şarkısı bu. Çamerya'dan bir şarkı.
Çok hoştur o müziği. Epir müzikleri.
Evet, epir müzikleri çalıyoruz ve bu bir 19. yüzyılda yaşamış Çelo Mezani, bir kaçak. Osmanlı hükümetine karşı mücadele etmiş ve onu sonra ihanet eden Arnavutların sayesinde Osmanlı ajanları yakalayıp kurşuna dizmişler. Onun hikayesini dinliyoruz.
Kaymakama sinirlenmiş, kaymakam diyor.
Nasıl buldunuz? Burak, kutluyorum yani.
Yani işimiz bu efendim.
işimiz bu. Harika.
Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Thank you. te pusi Suleimani i pusi e cielo mezza aman aman an pusi e cielo mezza cielo mezza ni
Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Açık Gazete.
Gazete. 1968.
50. yılında 68 devrimi. Say you want a revolution. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla.
Merhabalar.
Günaydın. Merhaba.
Günaydın.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Doğan merhaba. Hoş
geldin.
Merhaba.
Hoş buldum.
Uzun süredir sizi stüdyomuzda görmüyorduk. Özlemiştik.
Evet. 1917'den 1968'e geçtik. Ben kayboldum.
Kaç yıl geçti? 50 yıl mı?
Evet, ne yapıyoruz bugün?
Bugün aslında bir hem konuğumuz var hem de aslında bir mutfaktan bir insanı stüdyoda ağırlıyoruz. Doğan Çetinkaya bizimle birlikte. Açık Gazete dinleyenleri onu Sovyet devriminin 100. yılı programlarından da hatırlayacaktır. Başka pek çok yerden olduğu gibi. Hani Doğan halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi. Bugün aslında konuşacağımız konularla ilgili de önemli çalışmaları var. Ben özellikle 2008'de iletişimden çıkan Toplumsal Hareketler, Tarih, Teori ve Deneyim adlı derleme kitabını da hatırlıyorum. Mutfaktan birisini davet ettik bugün. Çünkü aslında onunla bir genel giriş yaptıktan sonra da aslında daha çok üçlü ve dörtlü bir sohbet yapacağız. Hı hı. Çünkü bugün 8. programı yapıyoruz. Açık Gazete'nin içinde 8. kez böyle bir köşe yapıyoruz. Hem bir genel değerlendirme yapacağız hem de biraz spesifik bir sorunun peşine düşeceğiz. 68 hareketi ve siyasal şiddet ilişkisi hakkında ne söyleyebiliriz? 50 yıl sonra nasıl bir değerlendirme yapmak mümkün gibi bir genel sorunun peşine düşeceğiz. Doğan hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şöyle bir genel soruyla başlayalım istersen. Hani 68 hareketi bir toplumsal hareket miydi? Buna devrim diyenler var, isyan diyenler var. Hani devrim miydi? Bu terminoloji meselesi hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl isimlendirmek lazım? Aslında bu tanım meselesi, isimlendirme meselesiyle başlayalım.
Evet, tanım ve isimlendirme meselesi sonsuz bir konu olup programlara sığmayacağı için kendi görüşümü söylemekle yetineceğim elbette ki. Evet, 68 dünya tarihindeki en önemli toplumsal hareket dalgalarından bir tanesidir. Çünkü dünya tarihinde aşağıdan gelen özellikle kitlevi hareketlerde toplumsal hareketlerin içerisinde mevcut ortaya çıktığı dalgalar vardır. Bunlardan bir tanesi 1968 20. yüzyılın ortasında. Bu bir devrim midir değil midir? Yine bu da çok fazla tarafı olan bir tartışma. Bence evet devrimdir. Çünkü devrim illaki bir önemli siyasal dönüşümü getirmek zorunda değildir. Biz kalkışmaların, ayaklanmaların ve başkaldırı hareketlerinin aslında niceliksel ve niteliksel bir değerlendirmesi sonucu buna devrim deyip dememe karar alıyoruz. İlla 1917'de olduğu gibi bir rejim değişikliği, bir sistem, toplumsal sistem değişikliği ve iktidarın alaşağı edilmesi gerekmez. 1848 devrimi örneğin dünya devrim tarihindeki en önemli devrimci dalgalardan ve devrim olarak nitelendiren hadiselerden bir tanesidir. Orada da hiçbir şekilde iktidar değişimi veya rejim değişimi mevzu bahis olmamıştır. Ama dünya tarihindeki en önemli kırılma noktalarından bir tanesidir. 1968'de aynen 1848'de olduğu gibi bu anlamıyla iktidarın çok net bir şekilde el değiştirmedi. Çok ciddi bir toplumsal, siyasal sistem dönüşümüne yol açmadı. Fakat dünyayı çok derinden etkili sonuçta başarısız olan ve yenilen bir devrimci kalkışmadır. Evet, o anlamda devrimdir baktığımız zaman. Sadece siyasal, toplumsal değil, kültürel anlamda birçok açıdan baktığımızda devrim olarak nitelendirmesinde bence bir bahis yok.
Aslında tabii bu devrim meselesi şu açıdan da önemli. Hani devrim şiddetli mi olacak, şiddetsiz mi olacak, şiddetsiz devrim olur mu tartışması da hem politik çevrelerde hem de konuya ilişkin sosyal bilim literatüründe oldukça yaygın bir tartışma. Bu, belki de bunun üzerinden de biraz 68'e de yaklaşabiliriz.
Evet, şiddet özellikle 1968'den sonra tartışması şiddete, siyasal şiddete ilişkin ve bunun toplumsal muhalefetteki yeri üzerine, siyasal muhalefetteki yeri üzerine 1968 yine önemli bir tartışmanın ortaya çıkmasına vesile olan ve bu tartışmanın da çıktığı zaman dilimlerinden bir tanesi. Çünkü 1968'de dünyanın birçok yerinde, ülkemizde de olduğu gibi özellikle hareket geri çekilirken toplumsal anlamda bunun siyasal özneleri arasında sistem karşısında daha şiddetin siyasal biçimleriyle ve farklı türleriyle kullanılması gerektiğini, araç olarak şiddetin mutlaka merkezi bir öğe olması gerektiğini söyleyen bir damar çıktı. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye'de de 68'den sonra 12 Mart'a giden süreçte şiddet bir araç olarak önemli bir tartışma konusu oldu ve bu kullanıldı. Sonra da Türk solu içerisinde bunun çok önemli bir yeri oldu. Ama dünyada da öyle, RAF örneğinde bildiğimiz gibi Avrupa'da, Latin Amerika'da, Uzak Asya'da 68 hareketinden sistemi, özellikle siyasal sistemi, devleti, iktidarı karşısına alıp ona şiddetle karşı çıkmayı ve küçük bir grupla bunu yapmaya çalışan birçok örgüt, birçok akım ortaya çıktı. Onun için 1968 buna vesile olduğu için siyasal şiddet tartışması da 68'den sonra ortaya çıktı. 68 aynı zamanda pasif direnişlerin, şiddetsiz eylemlerin ve 68 eleştirisinin de içinden gelen hareketlerde bu şiddet tartışması çok başat bir öğe olduğu için 1968 ve şiddet tartışması bence konunun en önemli meselelerinden bir tanesi zaten.
Kesinlikle.
Evet,
kesinlikle.
Günümüze de bayağı esin olabilecek ve fazla da üzerinde tartışılmayan noktalarından bir tanesi. Bence halbuki sol, genel olarak sol açıdan ele alındığında bu şiddetin özellikle bir taktik olarak kullanılması anlayışı, ki normalde aslında taktik ve strateji farkından konuşmak da çok önemli bence. Yani olsa olsa stratejiden bahsedilebilir bir devrimci hareketten bahsedilirken, ama taktik olarak şiddet kullanılması ki çok yaygındı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, bunun sol için ölümcül denebilecek zararlar getirdiğinin de örneklerine rastlayabiliyoruz bence.
Tabii. Meseleyi aslında biraz ayrıştırıp daha gri alanlarda tartışmak gerekiyor. Çünkü meselenin iki ucu var. Bir tanesi şiddetsiz, tamamen şiddetle örgütlenmiş bir siyasal sisteme, bir topluma, bir toplumsal sisteme karşı konulamayacağını söyleyip şiddeti amaçlaştıran, yani şiddet bir araç olarak ancak tartışılabilir aslında, ama şiddeti amaçlaştıran ve hareketi şiddetle amacından, çünkü normalde bir toplumsal hareketin, devrimin amacı nedir? Başka bir sistem, başka bir siyasal sosyal sistemi inşa etmektir. Evet. Amaç aslında odur. Ona giden bir sürü araç vardır. Bunlar araçlardan bir tanesi de şiddettir. Şiddet bir araç olarak tartışıldığı zaman bir tartışma nesnesidir tabii ki de. Fakat şiddeti amaçlaştıran hareketler olmamış mıdır? Bu aşamaya gelinmemiştir. Gelinmiştir. Şimdi meselenin bir uçu bu. Zaten genelde terörizm olarak ve terör tartışması olarak da bir şekliyle adlandırılır. Bir uç budur. Diğer uçta şiddet nereden gelirse gelsin, bütün biçimleriyle şiddete karşı olunması gerektiğini söyleyen bir pozisyon
mutlak
vardır.
Mutlak bir şiddet.
Mutlak ahlaki bir şiddet karşıtlığı bir pozisyonu vardır. Aslında bu iki uç arasında yer alan çok da bir siyasal akım ve felsefi gelenek aslında tam anlamıyla yoktur. Bunlar hani biz daha meseleyi kavramsallaştırmak ve sınıflandırmak, anlayabilmek için biraz uçlaştırıyoruz elbette ki. Mesele biraz bu ikisinin arasındaki gri alanda nasıl pozisyon tutulacağına dair bir aslında felsefi tartışma bir yandan, ki 1968'de de çok önemli entelektüeller de bu tartışmanın içerisinde bir şekilde girmektir. Biliyorsunuz Fanon'un kitabına yazdığı ön sözde Sartre'ın çok ünlü bir kısa girişi vardır. Orada Sartre da hani ezenle ezilen arasında bir ayrım yapar. Ve bir ezilen ezeni öldürdüğünde der. Çok çarpıcı tabii, bunu da burada tartışabiliriz. Ezeni öldürdüğünde ortada bir insan, çünkü artık ezilen insan olmuştur. Ezen de öldüğü için bir insan ve bir ölü kalmıştır der. Bu çünkü mesela çok radikal bir şey oradaki, hani Cezayir meseleleri, bunu oradaki devletin şiddetine karşı durma noktasında.
Geçen hafta da Francis Fanon'dan bahsetmiştik. Çünkü aslında Sartre'ın ön söz yazdığı kitap Yeryüzünün Lanetlileri kitabı. Ve orada aslında Fanon basitçe şöyle bir argümanı dolaşıma sokuyor. Belli bir teorik çabayla da birlikte. Aslında diyor ki hani sömürgeleştirme şiddetli bir süreçtir. Ve dolayısıyla sömürgecilikten çıkış, dekolonizasyonda ancak ve ancak şiddetle mümkün olabilir. Bu tabii hani Avrupa'daki felsefi tartışmalar bağlamında hiç ikna etmediği filozoflar da var. Hannah Arendt gibi. Ama Jean-Paul Sartre, tam da senin bahsettiğin ön sözde, buna bayağı ikna olmuş gözüküyor.
Evet. Camus'de mesela pek ikna olmayanlardandır.
Tabii. Yani çok taraflı. Ama orada şunu görmek gerekiyor bence. Dedik ya iki tane pozisyon var diye. Şimdi bu siyasal şiddeti kullananlarla, bunu daha önce Fatih Bendisoy da bir yazısında, şiddet üzerine bir yazısında bahsetmişti. Şiddeti niye kullanıyorlar? Aslında karşıdaki şiddetin çıplaklığını faş etmek için ortaya koymuş. Karşımızda kapitalist bir sistem olarak zaten içerisinde doğası gereği şiddet içeren bir sistem ve onun siyasal ifadesi olan devlet zaten çıplak bir şiddet aygıtı. Bunu ortaya çıkarabilmek için bir şekilde hani şiddet kullanıyorsun. sorumsuz. Buna ilişkin de çok fazla teoriler var. Aslında devletin şiddetsizliği savunanlar da aynı şeyi yapmak istiyorlar. Yani şiddetsizlikle devletin kullandığı şiddeti ortaya çıplak bir şekilde koymaya çalışıyorlar. Hı. Ve meşru olmadığını en azından bu çıplaklığı bir şekilde göstermeye çalışıyorlar. Aslında aynı pozisyon.
Bu aslında çok önemli bir noktada bir şey söylüyorsun. Bir taraftan hani 68 ve şiddet ilişkisini düşünürken belki 68 eylemcilerinin, aktivistlerinin, öğrencilerin maruz kaldıkları şiddeti, hı hı, ve aynı anda belki onların daha sonra yöneldikleri, kendilerinin fail oldukları, kendilerini uygulamaya soktuğu şiddeti aynı anda belki değerlendirmek, hı hı, lazım.
İşte bence de burada önemli bir ayrım var Doğan'ın da sözünü ettiği. Yani devlet tekeli, şiddet tekeli devlette, malum yani herkesin de çok pratik olarak bildiği ve hiçbir zaman solun kazanmasına imkan yok. Yani aynı şeyi oynayarak, hı hı, şiddet şiddeti bir araç olarak, taktik bir araç olarak kullanınca bunu kazanmasına imkan yok. Çünkü bütün polisi, askeri ve diğer gizli açık kolluk kuvvetleriyle beraber onların galip gelmesi çok büyük bir olasılık yani. Üstelik de şeyi öldürüyor. Yani esas itibariyle bu sıralarda yeniden çok ciddi bir şekilde tartışma alanına da gelmiş durumda. 68 dolayısıyla da biraz Amerika Birleşik Devletleri'nde de Chris Hedges, özellikle de Vietnam Savaşı'nın genç radikallerinden Weather Underground'unda
şimdi bahsedecektim ben de onu.
Kurucularından, evet, biri olan Mark Rudd'la yaptığı ilginç bir konuşma var. Yani 50 yıl sonra gayet net olarak değerlendiriyorum ki bundan daha büyük bir hata yapılamazdı diyor. Mahvettik bütün geniş kitle tabanımızı, her tarafta örgütlüyken Students for a Democratic Society'nin de kurucularından biri, SDS'nin, mahvettik diye açıklıyor. Hiçbir çıkar yolu yoktur şiddet kullanmanın diyor. Tersine yani, hı hı, Vietnam Savaşı'nın ünlü şeyleri, Berrigan gibi, hı hı, mesela rahipler var. Hı hı. Onlar erken görüyor. Çünkü asker kökenliler zaten, hı hı, ve ne olduğunu çok iyi bildikleri, hı hı, için, hı hı, bunun yürümeyeceğini ve tamamen daha pasif yöntemlerle savunduklarını, tabii, anlatıyor.
Ama orada şöyle bir tartışma var. Mesele, tartışmanın özü şurada kilitleniyor aslında. Şimdi şiddetin olmadığı herhangi bir toplum insanlık tarihinde yok. Şiddet zaten hem kurumsallaşmış olarak var ve daha çok o kurumsallaşmış biçimiyle ezenler tarafında var. Ona karşı da tarih boyunca insanların çeşitli şiddet araçlarıyla öyle ya da böyle kullanarak direnişleri var. Şimdi burada mesele şiddeti nasıl tartışacağımız ve hangi şiddetleri mahkum edeceğimiz. Çünkü şöyle bir problem çıkıyor. Şiddet nereden gelirse gelsin karşıyız pozisyonu, ahlaki pozisyonu, ahlaki olarak daha savunulabilir bir pozisyonda olmakla birlikte ezenle ezilenin şiddetini arasındaki farkı ortadan kaldırmaya başladığı zaman gayri ahlaki bir yere düşüyor. Şimdi düşünün mesela Filistinliler tanklara taş atıyorlar. Şimdi bu bir şiddet. Yani tanka bile taş atsanız bu bir şiddet biçimi. Sembolik olarak şiddeti kullanıyorsunuz mesela. Şimdi burada İsrail'in kurumsallaşmış işgal vaziyeti ve İsrail devletinin kurmuş olduğu şiddet düzenini görmeden bir şiddet eleştirisi yaptığınız zaman, sadece taş atılmıyor tabii, sonuçta hani silahlı bir direniş de olabiliyor, bombalar da atılabiliyor. Bombaların kime atıldığı, kime atılmadığı, bunlar arasındaki ayrımları sildiğimiz zaman bu sefer gayri ahlaki şöyle bir pozisyona düşmüş oluyoruz. Mesela kadınla karşı bir sürü şiddet oluyor. Kurumsallaşmış patriarkanın mevcut şiddeti var. Tecavüz mesela bunun bir parçası, ama sadece tecavüz değil, hukuk sistemi. Şimdi kadınların buna bir cevabı olursa şiddetli, bu aynı şey midir? Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki pozisyonu tartışırken mutlaka niteliksel ve niceliksel olarak her şiddeti ayrı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü öteki türlü de bütün şiddet türlerini tek bir şiddetin içerisinde, devletin şiddetiyle eşitlemek çok gayri ahlaki bir pozisyon olmuş oluyor. Yani burada tabii ki de şiddetin nasıl kullanılacağına dair bir tartışma meşhurdur.
Gereklidir hatta.
Evet, şiddet belli noktalarda, evet, şeyi de söyleyebilir. Devletin şiddetini meşrulaştırıyor mudur? Çünkü aynı şiddeti kullandığı zaman devletin o şiddet kullanma şeyini meşrulaştırıyor. Bu da anlamlı.
Onu da tetikleyebilir aslında.
Tetikleyebilir. Anlamlı bir tartışma. 1917'de de hani tartışmıştık ya. Zaten devleti parçalayamıyorsa, devletin güvenlik aygıtını dağıtamıyorsa kendiliğinden bir şekilde devrim olmuyor zaten. Yani devrim olduğu yerlerde devrimciler askeri olarak devletleri ve güvenlik aygıtını yendikleri için devrim olmuyor. Devlet çökerse, paralize olursa zaten devrim oluyor. Yani dediğiniz gibi devletin kurumsal şiddet tekelini yenmek imkansızdır. Yani böyle bir devrimci strateji, taktik izlenemez zaten. Ama şiddetin olduğu yerlerde mesela 1968 başlarken işte Pensilvanya falan, daha önceki programlarda da konuştunuz. İşte öğrenciler öldürülüyor. SDS önemli bir öğrenci hareketi olarak Amerika'da kurumsal. Ama belli bir noktada tam 68'de mesela öldürüleceği yıl Martin Luther King diyor ki bizim toplumumuz hasta diyor. Yani devamlı bir şiddet üretiyor ve hani muhalefeti bastırıyor ve 2-3 ay sonra da öldürülecek. Ondan sonra Kennedy öldürülecek. Mesela çok bariz. Buna karşı çıkarken Johnson, daha sonra da Nixon başkan olacak aynı sene yine. Onların tek cevap verdikleri konuşmalarına bakıldığı zaman bu. Diyorlar ki bizim toplumumuz hasta değil. Bu hastalık, yani şiddete ilişkin bir hastalık. Bu Underground Weather Underground da tam bu ortamda ortaya çıkıyor. Mesela onların kullandığı şiddet de, onlar biliyorsunuz bombalama eylemleri yapacaklar. Pentagon gibi güvenlik, işte New York Polis Departmanı'na, emniyet güçlerine bombalama. Mesela onlar bombalamalarında hiçbir kimse zarar görmüyor. Yaralanma bile olmuyor. Çünkü onlar çok ciddi, yani güvenliklerini alıyorlar. Şimdi bu da bir bombalama eylemi biçimi. Sembolik olarak, yani Pentagon. Şimdi Pentagon'u bombalamak ve asker dahil kimsenin ölmediği bir eylem şiddet eylemidir. Şiddet eylemidir tabii ki de. Ama onun dışında kitlelerin öldüğü metrolara konulan bombalama ile bunun arasında da ayrım gözetmemek mesela ahlaki midir?
İşte yani ahlaki olmanın da ötesinde, yani sadece etik tartışma değil de onun ötesinde de bunun bir taktik olarak ortaya konması meselesi çok önem taşıyor. Yani Students for a Democratic Society'nin ve benzer örgütlerin büyük kayıplar vermesi ve sızma ajanlarla perişan edilmeleri, pek çok sayıda insanın ölümüne, öğrencinin, devrimcilerin ölümüne yol açması gibi bir sonuç doğuruyor. Ve mesela Malcolm X'in kendisi de aslında "By any means necessary", herhangi bir araç meşrudur gibi de sözleri var. Ona rağmen de öldürülüyor. Ona karşı tabii. Yani Türkiye'deki bazı şeylerine de değinmek lazım. Ben bir de önemli şeyden bahsetmek istiyorum. O zaman Türkiye'de bu Küba devrimi meselesi de ve günümüzde de tartışılan bu Che Guevara, FOKO'culuk vesaire meseleyi çok popüler gözde. Fakat bir şeyin gözden kaçırıldığı kanısındayım ben. Yani tamamen meseleyi Sierra Madre dağlarında yapılmış işte Fidel Castro ve Che Guevara ve arkadaşlarının büyük silahlı direnişi sonunda gerçekleşmiş.
Ki bir çok mütevazıdır orada. Aslında çok ciddi bir askeri bir şey de yoktur. Yani yok. Küba devrimi.
Ama öyle bir imaj var. Evet. Oysa yani büyük sendika hareketleri ve Fulgencio Batista korkunç bir diktatör yani. 20 bin kişiyi falan katletmiş aslında, Küba gibi nüfusu da çok yüksek olmayan bir yerde. Ve buna karşılık hem üniversitelerde hem toplumun çeşitli kesimlerinde, özellikle de Havana'da büyük gösteriler var toplumda. Bunlar hiç hesaba katılmıyor. Yani özellikle benim hatırladığım kadarıyla Türkiye'de solda zerrece adı geçmezdi yani.
Tabii tabii, şimdi bir şey tartışması da vardır ya mesela. Şimdi şiddet ve özellikle silahlı mücadele bir radikallik ölçütü olarak da kabul edilir. Aslında radikallik sizin kullandığınız araçtan gelmez. Yani şiddet kullanıyorsunuz diye radikal olmazsınız. Amacınız radikaldir. Amacınız için radikal olarak tanımlanabilecek araçlar kullanabilirsiniz. Ama sizin şiddet kullanıyor olmanız veya silahlı mücadele veriyor olmanız illa radikal olduğunuz anlamına gelmez.
Ama öyle bir anlayış da var.
Var tabii ki de. Oradan çıkıyor. Mesela Küba devriminde de elbette ki. Küba devrimindeki yani gidenler, Küba'ya gidenler, Küba devrim tarihini okuyanlar bilir. Dünyadaki silahlı mücadelelerin ve kazanılmış mücadelelerin en mütevazıdır. Aslında normal çatışma bile kabul edilmeyecek zaten. Devrim olmuştur yani çıktığınızda. Daha önceki denemelerinde de zaten yenilgiler vardır ama 50'lerin sonunda Küba'da devrimin gerçekleşmesinin sebebi zaten toplumsal bir devrim oluyor olmasıdır.
Zaten, aynen öyle. Aynen. İşte Rudd da bunu söylüyor zaten, Students for a Democratic Society'nin. Şimdi
ama dönüşüm. Aynı zamanda da o kullanılan şiddetin de bu anlamda gayrimeşru olduğu anlamına geliyor. Çünkü kitlelerin de kullandıkları bir şey. Mesela bir yerde oturma eylemi yapmak, bir yeri işgal etmek. Yine mesela üniversiteyiz. Bu underground weather ortaya çıktığında ne yapıyor Kolombiya Üniversitesi öğrencileri? Rektör biliyorsunuz daha sonra emekliliğini isteyecek 68'in sonunda. Çünkü hani bir gym salonu yapıldığı için zaten Kolombiya Üniversitesi'nde ayaklanmalar başlıyordu biliyorsunuz. Ne yapıyorlar? Rektörün şeyini işgal ediyorlar. Oturma adam evine gidemiyor. Evet. Biliyor musun? Şimdi bu bir şiddettir. Yani işte onun için bu
pasif itaatsizlik diyelim daha çok. Yani şiddet başka. Yani şimdi mesela benim önüme sözünü etmeye çalıştığım şey bir bakışla perspektifte bir problem var. Türkiye'de ve dünya solunda da bence böyle bir problem var. Yani Küba devrimi başarıya ulaşmış. Senin de dediğin gibi üstelik de çok kuvvetli bir şey olmadan, siyahlı çatışma olmadan, ama arkada işte gerek kuvvetli sendikaların, gerek kadınların çok önde gelen mücadelesinin, öğrencilerin, yani Havana Üniversitesi başta olmak üzere ve Küba Komünist Partisi'nin de aslında gerek Fidel ve gerek Türkiye'deki ve dünyanın başka yerlerindeki devrimciler yok saydılar yani. O mücadeleyi tarihten çıkardılar diyor Rad, ki ben bunun sonradan çok doğru bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Yani sonradan işte Bolivya'ya gidip FOKO'culukta katledilmesine de yol açan şeyin de gene bu şiddet kültü olduğunu düşünüyorum. Evet. Che Guevara'nın ve ciddi zararlar verdiğini de düşünmekteyim ben şahsen yani.
Benim de bir sorum var, bu şiddet midir değil midir sorusuyla alakalı olarak uzun yıllar düşündüğüm ama içinden çıkamadığım bir konu. Adorno'ya yapılan protesto 1969 yılında 3 kadın militan tarafından dersinin basılıp ardından bir protestoya maruz bırakılması ve sonradan okuldan ayrılıp İsviçre'de sanatoryumda ölmesi olarak hatırlıyorum Adorno'nun son günlerini. Buna bir protesto gösterisi, buna daha doğrusu şiddet diyebilir miyiz Adorno'ya karşı yapılmış olan bu protesto gösterisi?
İşte ondan bahsediyorum, bunların hepsi şiddettir. Yani şiddetin olmadığı bir insan eylemi çok zor tarif eder. Yani pasif direniş dediğimiz direniş de bir şiddet biçimidir. Şeyden şöyle kurtulamıyoruz çünkü, şiddeti tamamen mahkum edip bazı eylem biçimlerini şiddet değil diye tanımladığımız zaman da aslında bir şiddet kategorizasyonu yapmış oluyoruz. Benim burada anlatmaya çalıştığım, yani karşı çıkmaya çalıştığım şey, şiddet nereden gelirse gelsin karşıdır dediğimiz zaman gerçekten meşru kitleler tarafından görülebilecek haklı şiddet türlerini de kurumsal şiddetle eşitlemiş oluyoruz. Bence bu pozisyon gayri ahlak. Onun dışında her şiddeti kendi içerisinde tartışıyor. Mesela terör tartışmasıydı da öyleydi. 90'ların sonunda çok ciddi bir şekilde yapıldı. Biliyorsunuz Oxford English Dictionary'e göre silahlı birimlere karşı yapılan eylemler terör olarak tanımlanmaz.
Terörün tanımı zaten
genellikle yapılmamıyor zaten de. Ama bu mesela şiddetle terör çok iç içe geçiyor. Mesela 1917 devriminde yaptık ya, dünya tarihinin en önemli devrimlerinden bir tanesi. Orada da çok ciddi milisler var. İşte burada şeylerden, kızıl muhafızlardan falan filan da bahsetmiştik. 1917 devriminde şiddet sonucu ölen insan sayısı çok sınırlı rakamlardadır. Yani her insanın ölümü tabii ki de bir şeydir ama hani çok ciddi bir ölüm yok. Kışlık saray baskınlarını düşünüyorsunuz. 19 Şubat devrimini düşünüyorsunuz. Yani zaten çöküyor sistem devrim olduğunda.
Devrimcilerin gösterdiği şiddet eylemi.
Daha sonra iç savaş. İç savaş. Yani şiddetin amaç haline geldiği ve insanların amacını unutup aracın esiri olmaya başladığı bir şiddet eleştirisi kesinlikle yapılması gerekiyor. Şiddet yine kurumsal ya da kurum dışı elbette ki olmaması gerekir. İstenmeyen bir şey ama şiddeti zamandan, mekandan, toplumsal şartlardan ayırt edip ezenle ezilen arasındaki farklılıkları tamamen silen, mesela taş atan çocuklar. Şimdi devlet diyordu ki bunlar devlete taş atıyorlar. Bu bir şiddet. Bunu yapamaz. Şimdi burada o zaman şeyi silmeye başlıyorsunuz. Yani buradaki ayrımları ve bir takım reaksiyonları silmeye başladığımız zaman çok bence yanlış bir pozisyona göz. Ben sizin karşı çıkış noktanızı anlıyorum.
Aslında
bence
çok anlamlı bir sormak istiyorum. Tartışma. Hani Can'ın sorusunu, Can çünkü Adorno dedi. Hani mesela ben de benzer bir örneği hani Türkiye'den vereyim. Hani 9 Ocak 1969 ODTÜ kampüsü ve Amerikan Büyükelçisi Comer'in arabasının yakılması. Hani mesela bunu siz bir uluslararası hukukçu olarak nasıl tasnif edersiniz?
Ben o sırada öğrenciydim.
Ankara'da
uluslararası hukuk asistanı olarak.
Siz mülkiyedeydiniz.
Evet, mülkiyede ve çok garip bir tasarım. Bunu da ilk defa açıklıyorum bu fırsatla. Orta Doğu'yla da bir sürü şey örgütlemeye çalışıyorduk o sırada. Yani örgütleme derken korkunç devrimci eylemler falan değil ama ne yapılabilir falan konuşmaları yapıyorduk öğretim üyeleriyle de. Çok vahim bir dönem yaşıyordu Orta Doğu'da o sırada. Hasan Tan vesaire, böyle gayet sağcı bir rektörlük. O sırada kendimi orada buldum ve o gün ona tanık oldum ben. Garip bir şekilde.
Rezalet.
Sonra da korktum. Yani üstüme falan da kalmasın bu şey diye. Bunun bir şiddet olayı olduğu kanaatindeyim ben. Ve
peki o günkü duygularınız neydi? Çünkü hani aslında hepimizin de bildiği bir yer şu anda. Hani ODTÜ'ye girenler, hani o şu anda Atatürk Kültür Merkezi'nin tam karşısındaki rektörlük binasının önünde. Evet. Siz hani ya aman Allah'ım burada kötü bir şey mi oluyor dediniz, yoksa hani çünkü aslında yakanları bizzat tanımasanız da aynı çevrenin insanlarısınız muhtemelen.
Ben infial duyduğumu hatırlıyorum net olarak. Yani bunun çok daha tehlikeli şeylere, yani biraz önce konuştuğumuz şeyin ruh halinin ilk nüvesini orada yaşadığımı hatırlıyorum. Hala da aynı fikirdeyim. Yani bu bizim başımıza genel olarak devrimci mücadelenin tırnak içinde başımıza büyük belalar açabilir. Kampüsün ortalık yerinde bir arabanın yakılması beklenmedik başımıza büyük çoraplar açabilir devletin gizli şiddet kuvvetleri tarafından diye düşünmüştüm. Yani. Bu kadar net miydi diyemeyeceğim ama bir ürpertiyle beraber, sonra da arkadaşların bir kısmıyla da tartıştığımız, aksi fikirde olan arkadaşlarımız da vardı. Ben ama savundum ve devam da ediyorum.
Ama tabii yani şeyde de çok haklısınız. Çünkü hani o anda o şiddete müdahil olanların bir bölümü hani tam da sizin devletin gizli şiddeti dediğiniz şeyin aslında kurbanı da oldular. Evet. Hani belki burada hani Taylan Özgür'ün adını da almamız lazım. Bir ODTÜ öğrencisiydi. Hani polis şiddetiyle öldürülmesi, hani Komer'in arabasının yakılması Ocak 1969, Taylan Özgür'ün İstanbul'da öldürülmesi Eylül 1969. Hani aslında başka bir düzleme de aslında geçiliyor.
Ben bu kanıdayım. Evet.
Yani şeyi söylemek gerekiyor. Devlet elbette ki şiddet düzlemine toplumsal muhalefeti çekmek ister. En güçlü olduğu ve terörize edebileceği ve çevreleyebileceği, toplumdan yalıtılabileceği bir hatta onları çevrelemek ister. Bunda bir beis yok. Bence o şeye girmemek gerekiyor. Yani toplumsal hareketler. Ama şunu da görmek gerekiyor ki şiddet biçimlerinin çoğu aynı zamanda bir patlamadır. Yani bence Komer'in yakılması da öyledir. Bence siyasi bir eylem değildir. Oradaki arabasını öğrenci yakılması. Arabasının yakılması tabii ki de. Adam yakılmış olsa daha başka bir şey konuşulurdu.
Tüylerdici bir ortam olduğunu. Yani Mark Rudd da tam senin söylediğini
bir de şey düşünün. Mesela
devlet çekti bizi diyor. Yani ben tam içinde yaşamış biri olarak devletin çok işini kolaylaştırdığımızı şimdi
ama aynı zamanda Black Panther'lere düşündüğün zaman onların silahlanması uzun sürede onları polise karşı koruyan bir şey haline geliyor. Çünkü onları kendilerine güç veren bir pozisyonda tutuyoruz. Çünkü onlar zaten o sürece kadar devletin şiddeti altında ezilmişken bir şekilde kendi kişiliklerini o anlamda inşa ediyorlar. Tabii sonraki aşamalarında yine başka tartışmalar elbette ki yürütülebilir. Yani oradaki ayrımların gözden kaçmaması için bir şekilde bunları söylüyorum. Yine son 2008 isyanından sonra bütün dünyada bir biliyorsunuz devrimci dalga yaşandı. Arap Baharı'ndan Occupy hareketlerine kadar, Güney Avrupa'daki, İtalya'daki, Yunanistan'daki meydan hareketlerine kadar. Şimdi meydan hareketlerine bakıyoruz. İnsanlar gayet pasif nitelikli eylemlerle meydanları işgal ederek karşı çıktılar ve 2011-2012 gibi sönümlendi bu hareketler. Ama bunların hepsinde mesela en önemli tartışmalardan bir tanesi banka ATM'lerini bunlar yakıyorlar, kırıyorlardı. Şimdi bu şiddet mi değil mi? Çünkü karşı oldukları bir şeyin Gezi'de de yaşandı ya aynı zamanda. Niye evet. kırıp döküyorsunuz? Şimdi bu insanlar öyle bir psikolojik, toplumsal, siyasal şiddet altında yaşıyorlar ki böyle bir patlama olduğunda ister istemez aslında bu bir patlama. Bu taktikten, stratejilerden, bilinçli olarak bu faaliyetlerin içerisinde bulunanlardan azade de bir direniş olduğu zaman bu tür şeyler ortaya çıkabiliyor. İnsana yönelen şiddet ise başka bir merhale. Orada artık başka bir mücadele süreci başlıyor. Yani buradaki gerçekten şiddet tartışmasını zamandan ve mekandan azade yapamayacağımızı ben söylemek istiyorum elbette ki. Yani demin dediklerinize tamamen katılarak devlet elbette ki şiddet alanında mücadele etmek ister. Çünkü dünyadaki örgütlü en büyük şiddet devlettir ve en bildiği şey odur. Ve her şeyi şiddetle mahkum, yani buna dedik şey, her şeyi şiddetle mahkum etmeye başlar. Yani siz mesela bir sit-in yaparsınız, bir oturma eylemiyle işgal yaparsınız bir yerde. Mesela devlet için bu da şiddettir. Devlet zaten her şeyi şiddet olarak etiketlemek ister ki rahat müdahale edebilsin.
Tabii yani aslında hani 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması talebi de devlet için. Siz trafiği aksatıyorsunuz.
Evet. Tabii yani şiddet. Evet yani oraya hapsetmeye çalışır ki bundan dolayı şey tehlikedir. Şiddet nereden gelirse gelsin karşı olmak. Çünkü böyle bir ahlaki pozisyon çok rahatlıkla gayri ahlaki bir yere gidilebilir. Çünkü hem şiddetle de devletin şiddetini şey yapamazsınız. Şiddetsizlikle de devletin şiddetini faş edemezsiniz.
Ömer peki yani zamanda biraz daraldı, daralıyor. Şeyi de yani 68'de mesela bu İsrail konsolosunun kaçırılması gibi artık insan doğanın terimleriyle insana karşı da kullanılmış olan şeylerin devrimci harekete ya da sol harekete verdiği zararları da birkaç kelimeyle konuşabilir miyiz?
Yani elbette onu da konuşmamız gerekiyor. Belki o noktada şunu da hatırlamak lazım. Yani çünkü Türkiye'deki 68 hareketi de bir taraftan sosyalist sol içerisindeki ikili bir ayrımın biraz merkezinde duruyor. Yani bir taraf aslında Türkiye İşçi Partisi tarafından temsil edilen parlamenter demokrasiyi önemseyen aleni siyaset hattı. Belki en bilinen lideri Mehmet Ali Aybar olmak üzere. Evet. Ve bir taraftan da aslında hani bu parlamenterizmle sosyalizm kurulmaz hattı. Buna zaman zaman işte Milli Demokratik Devrim hattı da diyebiliyoruz. Dolayısıyla tam sizin söylediğiniz gibi bir taraftan kimi gençlik önderlerinin aslında silahlı mücadeleyle sosyalizme erişilebileceği hattını savunduklarını ve pratiklerini bu hatta göre yaşamaya başladıklarını görüyoruz. Bir taraftan da kendilerinden bir ya da iki kuşak büyük kimi sosyalistler de aslında diyorlar ki hani parlamenterizmle olmaz ve bir darbeyle bu işleri kurmak gerekir. Aslında hani onlara da daha sonra 9 Martçılar adı da verilecek. Hani Doğan Avcıoğlu gibi, Mihri Belli gibi isimler. Dolayısıyla 68 hareketi tam bu bölünmenin ortasında yer aldığı için de ve bir taraftan da Türkiye İşçi Partisi'nin meclis odaklı mücadelesinden de tatmin olmamaya başladıkça aslında başka arayışlara da yöneliyorlar. Bu tam da aslında Doğan'ın başta söylediği gibi hareket daraldıkça ve bir çıkmaza girdikçe o zaten çıkmazda ısrar edenlerin bir bölümü de aslında bu işleri silahsız çözemeyiz noktasına geliyorlar.
Evet, çok ve sayıda nokta, insan kaybedildi yani.
Ve o nokta aslında sayısal olarak da oldukça geriye düşülmüş olan bir nokta.
1968 mevzu bahis olduğu zaman zaten o çıkış sembolik bir çıkış. Yani 1968'de yani en fazla THK ile THKPC en öne çıkan iki örgütü ele aldığımız zaman bunların bir silahlı mücadele yürüttüğünden zaten bahsedemeyiz. Yani oradaki o tavır ve karşı çıkış 70'lere bir bakiye bırakacak elbette ki.
Yani ya bahsedemeyiz dememenin sebebi şu, ölçek çünkü çok küçük.
Çok küçük ve o öyle bir şeye girmiyor. Yani bir düşünce olarak ve bir sembolik adım olarak o şeye giriyorlar. O hatta giriyorlar ama diğer dünyadaki çeşitli örnekleriyle bahsettiğimiz 68'deki örneklerinde olmuyor. Yani bu devlete karşı ilk defa böyle bir karşı yani ne darbeci olup yani yüksek siyaset babında böyle bir şey olup ya da hani parlamenter yolu ikisi de sistem içi yol aslında. Bunun dışında bütün bu ikisini de karşısına alan bir silahlı mücadele yürütme fikri ortaya çıkıyor, örgütleniyorlar fakat bu alana girmeden zaten imha alıyorlar devlet tarafından. Onun demin bahsettiğimiz olay oluyor. Bu 70'lere başka bir bakiye bırakıyor ama 70'lerde de aslında yine bir silahlı mücadeleden bahsetmek çok önemli. Bir iç savaş var belli bir şekilde yani sağla sol arasında aslında silahlı mücadele orada yürüyor. Yani ülkücü hareketle, faşist hareketle sosyalistler arasındaki bir mücadele. Yani devlete karşı da bir silahlı mücadelenin yürütüldüğü 70'lerde de yani boyut olarak çok küçük boyutlarda kalıyor. Dediğin gibi 68'in aslında daralması ve bitmesiyle ortaya çıkan ve mesela bu konuda da yazıp çizenlere baktığımızda da aslında doğrudan bu şiddetin aracın amaçlaştırıldığı bir şey. Rudi Dutschke tartışması mesela Tanıl Bora'nın yazısında da Rudi Dutschke de hiçbir zaman hani o eylemleri değil daha çok kitlesel kitlelerin eylemliliği üzerine felsefi olarak tartışmaya çalışıyor ama hem küçük ve dar olması güçsüzlüklerinden hem de yapacak başka bir şey kalmamanın sıkışmışlığın verdiği bir etkiyle bir patlama yaşanıyor aslında onlarda. Onun için bireysel terör şeyleri daha fazla ön plana çıkmak zorunda kalıyor. Bundan dolayı aslında 70'ler de o şiddet kültü de altı olmayan bir şey. Yani şiddet kültü var evet solda çok yerleşiyor sola da çok zarar veriyor. Fakat kült olarak kalıyor aslında bir hani dedim ya demin radikalliği şiddetle silahlı mücadele tanımlayamazsın çünkü kendisi araçtır onun radikalliği olamaz yani. Senin amacındır asıl o yapman gereği radikallik. Bu 70'lerde böyle bir dediğiniz anlamda sola o anlamda bir bakiye bırakıyor ama bu aslında temelsiz bir şey yani.
Evet. toparlamak manasıyla söylüyorum. Vaktimizi de epey bir geçtik. Daha önceki programımızda sizinle beraber Ekim devriminin 100. yılının anmasını yaptık. Hı hı. 68 devriminin de 50. yıl anmasını bugün itibariyle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzde yapabileceğimiz başka bir devrim anması kaldı mı diye sormak istiyorum size.
Dünya tarihinde devrimden bol bir şey olmaz. Ben dersini verdiğim için. Mutlaka gelir.
Yani devrim olmasa bile Gezi'nin 5. yılında kaçırdık bu arada. Bu sene içerisinde onu da bir şekilde andık. Ama 2020'de 12 Eylül'ün 40. yıl dönümü olacak galiba.
Belki, gerçek şiddet.
Evet.
Ben de öyle.
Madem şiddet demişken belki böyle bir program, böyle bir anmayla beraber Açık Gazete'de tekrar dinleyicilerimizle buluşabilme fırsatı 2000, buluruz.
2071'de buluşalım.
Oo. 2071.
O da olabilir. Evet. Tabii. Çok teşekkür ederiz.
Evet.
Rica ederiz.
Bir şeyler daha vardı konuşacağımız
ya,
ama.
Bu tabii yani aslında acayip etraflı bir
tartışma. Dedim ya bu mesele bitmez yani.
Dolayısıyla hani biz zamanımızı aştık. Zamanımızı biraz daha da aşarak da çözebileceğimiz bir tartışma.
Şöyle bir şey önerebiliriz belki. Çok sevdiyseniz bu programı belki kendi programınızı yapabilecek bir fırsatı da bulabileceğiniz radyo kanalında olduğunu hatırlayabilirsiniz.
Evet, tarih
kendi
vakfı olarak
da yapabilirsiniz.
Var, şey yapıyoruz. Evet. Bir teklif olarak alıyoruz.
Peki çok teşekkür ederiz. Bitiriyoruz o zaman.
Evet. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Evet, sağ olun. Ben de şeyi bitireyim. Değil mi? Açık Gazete'yi de bitiriyoruz.
Açık Gazete'yi de bitirelim. Selahattin bitirelim artık.
Değil? Evet, bitirelim artık dedi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
...1968... ...50. yılında... ...68 devrimi... ...Tarih Vakfı'nın katkılarıyla... Açık Gazete.